Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 18 Mart Perşembe. Yıl 2021, ay 3, gün 77, Kasım 131.
1442 Hicri, Şaban 5, 1437 Rumi, Mart 5.
Koca karı soğuklarının sonu.
Kırlangıç fırtınası.
Günün malumatı. Yaşlılar haftası. 18 ile 24 Mart tarihleri Yaşlılar Haftası olarak kabul edilmiştir. Bütün yaşlılara sağlık ve uzun ömür diliyoruz.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın dördüncüsünü başlamış oldu. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Acar Reisli de bize destek veriyor bugün.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, açılışımızı L'International ile Fransızca orijinali 1870 yılında Eugène Potier tarafından yazılmış olan ve Pierre de Gaiter tarafından 1888'de bestelenmiş olan Internationale marşla başladık. Söyleyen de Marc Ogeret idi. Bütün dünyada geniş bir kabul görmüş ve diğer dillerdeki çevirilerde de bu besteye sadık kalınmış bir devrimci, sosyalist, şair, duvarcı ve nakliye işçisi olan Eugène Potier, Mart 1871'de Paris Belediye Meclisi üyesi olarak Paris Komünü'ne seçilmişti. Ve Komünün yenilgisinden sonra da Haziran 1871'de bu şiiri yazdı L'International. Bu şiir Uluslararası İşçi ve İşçi Dünyası Birliği'nin son yıllarında kullandığı marş oldu. O zamandan beri çoğu sosyalist ve sol siyasi uluslararası kuruluşlar tarafından kullanılıyor. Ve kitle ikna ansiklopedisinde de bu marşı La Marseillaise'den sonra, yani Fransa Milli Marşı'ndan sonra en çok bilinen propaganda şarkılarından addediliyor. Öyle yazılıyor. İnternasyonel Marşı'nda da şöyle deniyor: uyan artık uykudan, uyan, uyan esirler dünyası. Zulme karşı hıncımız volkan, kavgamız ölüm dirim kavgası. Mazi ta kökünden silinsin, biz başka alem isteriz. Bizi hiçe sayanlar bilsin, bundan sonra her şey biziz. Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık. İnternasyonelle kurtulur insanlık. Tanrı, patron, bey, ağa, sultan nasıl bizleri kurtarır? Bizleri kurtaracak olan kendi kollarımızdır. Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık, internasyonelle kurtulur insanlık diye giden bir marş. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun daha önceden de okumuş olduğumuz Aynalar kitabına bakarak görelim.
Aynalar.
Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı.
Çiçeklerime basmayın. 1871'deki bir devrimle Paris bir kez daha komüncülerin eline geçti. Charles Baudelaire polisi Tanrı Jüpiter'le kıyasladı ve aristokrasi olmadığında güzellik kültünün ortadan kalktığı konusunda uyardı. Yazar, bir başka yazar Théophile Gautier ise şehadet getirdi. Pis kokan hayvanlar vahşi ulumalarıyla bizi istila ediyorlar. Çok kısa ömürlü komün iktidarı giyotini yaktı, kışlaları işgal etti, kiliseyle devleti birbirinden ayırdı, patronlar tarafından kapatılmış fabrikaları işçilere verdi, gece mesaisini yasakladı ve laik, parasız, mecburi eğitimi getirdi. Laik, parasız ve mecburi eğitim aptalların sayısını artırmaktan başka bir işe yaramaz diye buyurdu Gustave Flaubert. Komün çok kısa sürdü. 2 aydan biraz fazla. Versa'ya kaçan birlikler yeniden saldırdılar ve günler süren çarpışmaların ardından işçi barikatlarını yarıp zaferlerini kurşuna dizerek kutladılar. Bir hafta boyunca gece gündüz kurşuna dizdiler, makineli tüfeklerin yaylım ateşleri insanları 20'şerlik gruplar halinde yere seriyordu. Bu arada Flaubert, kudurmuş köpeklere merhamet edilmemesini tavsiye etti ve ilk önlem olarak İnsan maneviyatının bir ayıbı olan herkese oy kullanma hakkı veren uygulamanın sona erdirilmesini önerdi. Bu can pazarını alkışlayanlardan bir diğeri de yazar Anatole France'tı. Komüncüler bir katiller topluluğudur, bir serseriler partisidir. Suç ve çılgınlık iktidarı kurşuna dizme mangalarının önünde nihayet ortadan kalkıyor. Emile Zola İlan etti. Paris halkı heyecanlarını sakinleştirecek ve bilgeliğiyle, görkemiyle yeniden yükselecektir. Galipler, elde ettikleri zaferden ötürü Tanrı'ya şükranlarını sunmak için Montmartre tepesinde Sacré-Cœur Kilisesi'ni diktiler. Bu kocaman kremalı pasta bugün turistlerin çok ilgisini çekmektedir.
Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı.
Evet, tarihte bugün de zaten sadece Paris Komünü'nü ayırdık.
1871 yılında bugün, yani tam 150 yıl önce, Paris emekçileri şehrin yönetimine el koyarak Paris Komünü'nü ilan ettiler. 18 Mart'tan 18 Mayıs 1871'e kadar, yani 72 gün gibi kısa bir süre iktidarda kalmayı başaran komün, daha birkaç ay önce birbiriyle savaşmakta olan hem Versa'ya kaçan Fransız hükümetinin hem de Bismarck'ın Prusya ordularının saldırısıyla ezildi.
Paris Komünü'nde 26 Mart günü yapılan seçimlerde 15. bölgeden seçilerek Komün Konseyi'ne giren Jules Vallée, Komün sırasında çok sayıda önemli görevde yer almıştır. Vallée son barikatlarda dövüşenler arasındadır ve kaçmayı başarır. İsyancı Komün Günlüğü romanında Komün'ün ilk günlerini şöyle anlatır. Soruyorum. İçişleri Bakanı kim? Şeflerden biri yanıtlıyor. Hiçbir şey bildiğim yok. Gidip bakın, koltuk boşsa oturun. Bovo alanında mı bakanlık? Pek emin değilim. İçişleri Bakanlığındayım. Makamda bir makine ustası var. Beni görünce sarılıp kucaklıyor. Çok şükür ki Vayan gelip beni bu dertten kurtaracak. Bakan olmak ne zormuş. Bu Paris Komünü ve Komün şairleri Erdoğan Alkan'ın çevirisiyle 52. sayfa ile 54. sayfalar arasından alınmış bir şey.
18 Mart sabahı ulusal hükümetin orduya ait silahları ve özellikle topları almak için atların gelmesi beklenirken gazeteci Liza Garay gerçekleşen olayları, kendisi de bizzat komünde yer alanlardan birisidir, gerçekleşen olayları şöyle aktarıyordu. Kenar mahalleler uyanıyor, sabah dükkanları açıyor. Sütçü kadınların çevresinde ve şarap tüccarlarının önünde insanlar kısık sesle konuşuyor. Askerleri işaret ediyor. Makineli tüfekler sokaklarda dizili. Duvarlar hala Bay Tiers ve bakanlarınca imzalanmış ıslak afişlerle kaplı. Önce kadınlar kalkışıyor. Devrim günlerindeki gibi. Kuşatmanın sertleştiği, sefaletin payları iki katına çıkmış 18 Mart kadınları, erkekleri beklemiyor. Makineli tüfeklerin etrafını sarıyor ve bu utanç verici, ne yapıyorsunuz orada diyerek görevli erkekleri sorguluyorlar. Askerler suskun.
Henri Lefebvre ise o günü şöyle aktarıyor La Proclamation adlı kitabında. Ya Montmartre'da önce kadınlar sokağa çıktı. Düzenli dağıtımı yeniden başlayan sütü almak için erkenden kalkmaya alışkındılar. Erkeklerden önce davrandılar. Saçları darmadağın, sabahlıklar içinde ve ilk başlarda afallamış olarak dışarı çıktılar. Çocukları onları izledi ve hepsi birlikte kadınların hükmettiği bir insan deniziydi. Bu Henri Lefebvre'den. Gay L. Gullickson'un Komünün Asi Kadınları kitabında ise şöyle geçiyor olaylar. 18 Mart günü erkekler de kadınlar da olayın içinde ama kadınların eylemleri akılda daha çok kaldı. Erkeklerin davranışları ahlaki sınırları aşmıştı ama kadınlarınki toplumsal cinsiyet sınırlarını da aşmıştı ve bu nedenle daha endişe vericiydi. Komünde yer alan gazeteci Lisa Garay de muhafazakar Times gazetesi muhabirinin bile kendisini tutamamış ve eğer Fransız ulusu sırf kadınlardan oluşsaydı ne müthiş bir ulus olurdu diye yazdığını aktarır. 1871 Paris Komünü tarihi kitabında ancak komünde kadınlara oy hakkı verilmemesi de tartışma olmaya devam edecekti.
Evet.
Evet, Nuran Yüce'ye de teşekkür ederiz bu bölüm için. Komünün Asi Kadınları kitabından bazı parçaları bizimle Açık Gazete'de paylaşan hem dinleyicimiz hem dostumuz Su Hakkı programının yapımcılarından Nuran Yüce'ye de teşekkür ederiz. Evet, şimdi tarihte bugünü geçiyoruz. Bunu daha çok konuşmaya devam edeceğiz.
Bugün belki de hatırlatmakta fayda var. Fransa'da, Paris'te büyük bir gösteri hazırlığı da var. İsmini sık sık az evvel geçen Montmartre. Montmartre galiba. Nasıl tam?
Montmartre.
Tamam. Burada yani büyük beyaz kilisenin üzerinde Galeano kaymak diye anlatıyordu yanlış hatırlamıyorsam.
Pasta.
pastanın kaymağı dediği. Şimdi çok turistik olan bir yer. Burada bir etkinlik anma düzenlenecek. Hatta Louis Michel'in de adına bir ağaç dikileceği, onun anısında bir ağaç dikileceği söyleniyor. Muhafazakarlarsa karşı çıkıyorlar. Yine Galeano zaten daha o dönem karşı çıkanları söylemişti. Hemen aynı argümanlarla.
Evet, en ünlü yazarları üstelik yani evet. Gustave Flaubert'den tut Anatole France'a inanılmaz bir tepki gösteriyor. Charles Baudelaire mesela.
Evet. Bu anmadan da
ünlü.
Herhalde yarın, bugün haberlere düşer neler olduğu bitti. Biz de yarın daha ayrıntılı olarak bilgi verebiliriz.
Evet, Louis Michel'den de yarın komüncü kadınlardan gene aynalardan Eduardo Galeano'dan devam edeceğiz. Şimdi günün haberlerine geçelim. Çok fazla vaktimiz yok ama saat 10 ile 10.30 arasında da devam edeceğiz. Özellikle çok önemli tarihi diyebileceğimiz anlar yaşanıyor Türkiye'de de. Yani iklimle ekolojiyi de şimdi geçiyorum. Sadece çığır açıcı yeni bir araştırmadan bahsedelim. Derin deniz trolcülüğünün, balıkçılığının dünyanın en büyük karbon yutağı olan deniz diplerindeki yosunları bozduğunu, mercanları ve En az uçak seyahatlerinin saldığı kadar karbon saldığını yüzlerimize çarptı. Çok çarpıcı bir araştırma. Mücadeleleri de daha sonra sürdüreceğiz. Türkiye'de ise tarihi ve siyasi sarsıntılar oluyor. Yani hem şeyler Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olan HDP'nin kapatılması için şey verildi. Bayağı kapatılma davası açıldı. Ondan bahsedeceğiz. Aynı zamanda da Gergerlioğlu'nun milletvekilliği de dün bahsediyorduk, düşürüldü. Ömer Faruk Gergerlioğlu şeyden çıkmadı, genel kurul salonundan, genel kurul kapandı. Meclis idare amirlerinden biri Gergerlioğlu'nu çıkarmak için zor kullanmaya kalktı. Diğer milletvekilleri karşı durup müdahale ettiler. HDP'li milletvekilleri mecliste kaldı ve bekleyişe geçti. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri ve diğer partilerin milletvekilleri mecliste kalıp bekleyişe geçmediler ama. Gergerlioğlu meclis boşaldıktan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklama yaptı. Ben milletvekili olmadan önce de bir insan hakları savunucusuydum. Milletvekiliyken de insan haklarını savundum. Vekilliğim düşürüldükten sonra da buna devam edeceğim. Mücadeleye devam edeceğiz dedi. Eski Adalet ve Kalkınma Partisi AK Partili milletvekillerinden Abdurrahim Aksoy da mecliste yaşasın özgürlükçü demokrasi, yaşasın demokratik Türkiye, kahrolsun otokrasi diye bağırdı. Boğaziçi Üniversitesi
yani öğrenci... Tepki gösterdi kararı bu arada.
Evet, karara tepki gösterdi. AK Partili biri.
Eski.
Eski, evet. Orada parlamentoda otururken görüntüleri de vardı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de Çağlayan'da Gergerlioğlu ile dayanışma mesajı yayınladılar. Onun yanında halklarını savunduğu kürsüden uzaklaştırmaya çalışan kayyum düzeninin ise tam karşısındayız dediler. Avrupa Parlamentosu'ndan Gergerlioğlu konusunda açıklama geldi. İnsan hakları eylem planının acı bir doğruluk kontrolü dediler. Ve Türk makamlarını, yetkililerini Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymaya çağırıyoruz dedi Avrupa Parlamentosu. Parlamentonun eski Türkiye raportörü Katipiri'den de Gergerlioğlu paylaşımı geldi Twitter hesabından. Yasa dışı, ahlaka aykırı ve korkakça bir eylem dedi. Aynı zamanda İnsan Hakları Derneği'nden ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'ndan da Gergerlioğlu'yla dayanışma için ortak çağrı geldi. Kabul edilemez karar dedi. Türk Tabipleri Birliği'nden de İnsan Hakları Savunucusu ve meslektaşımız Gergerlioğlu yalnız değildir dediler. Ama bugün olağanüstü toplantı var işte. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde davayı da açmış bulunuyor. HDP'nin Merkez Yürütme Kurulu da bugün olağanüstü toplanıyor. Bu arada Boğaziçi davasında da tutuklu olan iki öğrenci hakkında da tahliye kararı verildi. Onu da belirtelim.
Evet, kalabalık bir Çağlayan'a zaten çağrı yapmışlardı öğrenciler. Kalabalık bir şekilde basın açıklaması gerçekleştirdiler. Ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşürüldüğü haberi gelince ona dair de bir açıklamada bulundular. Daha sonra da Doğu Demirtaş ve Selahattin Uğuzeş tutuklu bulunan iki Boğaziçi öğrencisi. Onlar da tahliye kararı aldı. Arkadaşlarını alıp öyle döndüler. Eylemlerimize devam edeceğiz demişlerdi.
Evet, şimdi bunlarla ilgili birkaç ses var elimizde ama ondan önce şeyi de hemen söyleyelim. 13 yıl sonra ilk kapatma davası açıldı. Gökçer Tayincioğlu T24'ten yazmış. HDP kendini feshedebilirse dava düşebilir. Kapatma davaları 15 üyeli Anayasa Mahkemesi'nde oylamaya katılanların 3'te 2'sinin oyuyla karara bağlanıyor diye bir analiz getirmiş. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karşı olduğu iki ilkeden ikisi de geçerli oluyor. Af ve kapatma. Yani 3 Kasım 2002'de iktidara gelmesinden bu yana af ve parti kapatılmasına karşı olduğunu açıklayan AKP'nin tavrı MHP ile yapılan Cumhur İttifakı'ndan sonra değişti ve böylece 13 yıl sonra ilk dava açıldı. Türkiye'de HDP'den önce son kapatma davası 2008'de AKP'ye açılmıştı. Hakkında 2007'de kapatma davası açılan DTP'de kapatılan son parti olmuştu. Böyle kritik bir karar da. HDP'ye kapatma davası açan kişi ise Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay'ın Bekir Şahin. Yargıtay Başsavcılığı seçiminden 4. sırada çıkmış ve 5 aday arasından Erdoğan'ın seçtiği isim olmuş. Zaten kendisi İmam Hatip Lisesi'nden mezun, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1986'da mezun olmuş. Böyle bir durumla.
Bu arada kapatma davası aynı zamanda 600 kadar HDP'li siyasetçi içinde siyasi yasak istenen bir dava. Sadece parti kapatma değil, içerisinde eski eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da var.
Evet, şimdi şöyle yapalım o zaman. Ne dedim, pardon?
Bir de şey söyleyecektim. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da dün bir açıklamada bulundu. İlginç, bana çok ilginç gelen bir açıklama bu. Şöyle demiş: HDP'nin Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Karar vermiş yani Fahrettin Altun. HDP'nin üst düzey liderleri ve sözcüleri söz ve eylemleriyle defalarca ve tutarlı bir şekilde PKK'nın siyasi kanadı olduklarını kanıtladılar diyor.
İletişim Bakanı diyor, olarak iletmiş yani.
İletmiş. İletim sonra da diyor ki olarak. Tüm tarafları Türkiye'nin bağımsız yargı sistemine saygı göstermeye ve adaleti sağlamak için hukuk sistemimize güvenmeye çağırıyoruz. Hatta bir de şöyle demiş: anayasa bu ilişkinin HDP'nin kapatılmasına mı yoksa başka bir cezalandırıcı tedbire mi tabi tutulması gerektiğini Anayasa Mahkemesi'nin tek başına cevaplayabileceği bir sorudur. Yani şey veremez, böyle bir ilişki yoktur kararı veremez diye bir açıklamada bulunmuş.
Evet,
ya yani kapatılmasına ya da cezalandırıcı başka bir tedbire karar verecektir diye de bir açıklama yapmış. Çok ilginç. Sonra da yargıya, bağımsız yargıya güvenin demiş.
Peki yani bir de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ana muhalefet partisi ne de niye kapatma davası açmamışlar? Bence bütün partileri, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi hariç, kapatabilirler. Hatta evet, belki İyi Parti'yi de hariç tutabiliriz. Bir de belki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri kalmamışlar değil mi şeyin?
Ömer, evet, Faruk, onlar da genelde
oldu ve HDP'lilerle beraber orada kalmamışlar, öyle mi?
Hayır, evet. Yani politik olarak karşı çıkıyorlar bu karara. Ama öte yandan genel kurulda HDP kürsüyü de işgal edip kaldı. Eylem yaptı. Zaten karar okunurken eylemlerine başladı. CHP milletvekilleri katılmadı. Ama ilginç bir sahne, Alpay Özalan'ın, AKP milletvekili Alpay Özalan'ın kendi elleriyle Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu koltuğundan alıp dışarı atmak üzere yönelmesi oldu. Diğer grubu, HDP grubuna yönelmesi oldu. Orada bir takım sürtüşmeler yaşandı tabii. Bu da tarihe ilk kez bir vekilin başka bir vekili dışarı atmaya
çalışması.
Yok
ama öyle değil. İşte sen bilmiyorsun. Meclis idare amirlerinden biri kendisi. Eski futbolcu Beşiktaşlı.
Görevini yapmış.
Yani. Görev olarak görüyor. Yani bu kararı bitirilmiş olarak görüyor ve bizzat fiziki olarak zor kullanarak çıkartmaya çalışıyor ama milletvekilleri karşı durup müdahale etmişler. Birkaç, çok kısa bir süremiz var ama birkaç video sesi var elimizde. Sen duruma daha hakimsin.
Evet. Basın tabii bir kısmı verdi, bir kısmı vermedi. Ama diğer bir HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu kendi sosyal medyası üzerinden paylaştı. Tam karar okunurken eylemlere başladı HDP vekilleri ve Gergerlioğlu öfkeli bir konuşma yaptı. Ve basına doğru dönüp, basının bulunduğu kata yukarı doğru dönüp ve o anın sesleri var elimizde. Şimdi onu bir dinleyelim.
AKP! Arkadaşı! AKP! Arkadaşı! Hadi oradan!
Yaptıkları şeyin arkasında duramazlar. gelen buraya. Anayasayı bilmeyen yargı kararlarını tanımıyorum. Anayasayı bilmemiştir bu yargı kararı. Meclis başkanlığı da suç işlemiştir. Anayasayı çiğneyen bu yargı kararının burada okunmaması gerekiyordu. Baştan sona hukuksuzlukla doluydu bu karar. Baştan sona anayasayı çiğnemeyle doluydu. Ben milletimin bağrındayım. Milletimin kalbindeyim ve hiçbir yere gitmiyorum.
Hukuk! Adalet!
Hukuk!
Adalet!
AKP!
Basın mensupları bilsin, Meclis Genel Kurulu'nu terk etmiyorum. Bu anayasa dışı bir karardır. Anayasa dışı bir okumadır. Ben Kocaeli'nden milletin 90 bin oyuyla buraya geldim. Anamın ak sütü gibi bileğimin hakkıyla kazanarak buraya geldim. Partimin bir milletvekiliyim ve hiçbir yere de gitmiyorum. Milletimin iradesine sığınıyorum. Milletime sığınıyorum. Herkes de bunu bilsin. Yeter artık. Bu kadar antidemokratik uygulamaya boyun eğmeyeceğiz. Bunu herkes de bilsin.
Susun. Hukuk. Adalet.
Etmiyoruz. Susmuyoruz. Korkmuyoruz. İtaat etmiyoruz. Susmuyoruz. Korkmuyoruz. İtaat etmiyoruz. Korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz.
Evet, Hasan Cemal de T24'teki yazısında 1994 yılındaki o rezil meclis manzaraları gözümün önünden bir film şeridi gibi geçiyor diye yazmış. Dokunulmazlıkları kaldırılan o zamanki adıyla DEP milletvekilleri, Demokrati Parti. Leyla Zana, Hatip Dicle, Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve rahmetli Orhan Doğan'ın polisler tarafından 27 yıl önce meclisten yaka paça alınıp nasıl hapse atıldıklarını hatırlıyorum. O korkunç fotoğraf kareleri belleğimde hala canlı demiş Hasan Cemal de yazısında. 13 yıl sonra ilk kapatma davası da açılmış oldu bu şekilde. Onu da hatırlatalım. Meclisten de bir milletvekilinin çıkmaması durumunda şimdi ne yapılacağını büyük bir merak konusu bekliyorum. Sence ne olur?
Gerçekten öngörmek biraz zor. Daha önce alıp işte götürmüşlerdi. Bu sefer bakalım ne yapacaklar. Ama bu sefer HDP ciddi bir direniş sergiliyor. Kararlı bir şekilde zaten parti genel merkezi de toplantı yapıyorlar. Ne karar alacaklarını göreceğiz. Tabii diğer partilerin de nasıl tavır alacağını hep birlikte göreceğiz. Ama dünkü karar açıklanırken Ömer Faruk Gergerlioğlu birkaç defa çok zaten öfkeli konuşmalar yapıyor. Haklı bir öfkeyle. Birkaç defa tekrar konuşma yaptı. Kısa bir bölüm daha var. Yine Filiz Kerestecioğlu'nun çektiği o anlardan, az evvel paylaştığımız anlardan. Şimdi bir de onu dinleyelim. Öyle geçelim.
Arkadaşlarım şunu bilsin ki, bakın, ben bir barış paylaşımı yaptığım için vekilliğim düşürülüyor. Ama herkes bilsin ki bu halkların kardeşliğini kimse engelleyemeyecek. Yaşasın halkların kardeşliği. Bizi Bratia gelen Erhan'a ziyade herkes bilsin. Yaşamak direnmektir.
Bratia gelen Nişin.
Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu'ndan sesli manzaralar dinlettik. Bugün olağanüstü toplantı var parti kapatma kararıyla birlikte. Yakından takip etmeye çalışacağız herkes gibi. Tabii senin de dediğin gibi meclis idare amiri sıfatıyla Alpay Özalan'ın Gergerlioğlu'nu zorla meclisten çıkarmaya çalışması da bir tarihe düşülecek bir başka kayıt olarak aklımızda kalacak. Evet, bunları takip edeceğiz. İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'ndan Gergerlioğlu'yla dayanışma çağrıları da vardı. Ve Türk Tabipleri Birliği de İnsan Hakları Savunucusu meslektaşımız Ömer Faruk Gergerlioğlu yalnız değildir diye bir ayrıntılı açıklama yapıldı. Boğaziçi öğrencileri de aynı şekilde dayanışma içinde olduklarını ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu desteklediklerini açıkladılar.
Bu arada Türk Tabipleri Birliği'nin de açıklama yaptığını hemen hatırlatalım. Evet, meslektaşları ve meslek örgütü olarak insan hakları savunucusu Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yanındayız diye de açıklamada bulundu. Evet.
Şimdi ben de onu birazcık söylemeye çalıştım. Tamam, o zaman şimdi ara verelim ve hiç değinme fırsatı da bulamadığımız ama önemli gelişmelerinde, olumsuz, menfi gelişmelerinde göze çarptı COVID meselelerini Selim Badur'la konuşalım.
Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri.
Günaydın Selim Badur, merhabalar.
Günaydın efendim, günaydın Özdeş.
Günaydın.
Günaydın Feryal. Son 3 gün içinde ortalama 437 bin olgu bildirildi, listeye eklendi ve toplam 121 milyonu geçti. Koronavirüs enfekte birey sayısı ve pandemi değişik boyutlarda gelişmesini, olgular artışı sürdürüyorlar. Şimdi birkaç haberle başlayayım, sonra Türkiye'ye geçeceğim. Bir kere pandemi süresince Özdeş'in favori politikacılarından Bolsonaro 4. kez Sağlık Bakanı atadı. Bir yıl içinde 4. Sağlık Bakanı. Evet. Sonuncu Sağlık Bakanı bir generaldi, eski bir general. Şimdiki ise Kardiyoloji Derneği Başkanı'nı atadı. Bu arada binlerle ifade edilen ölü sayısı 2000'i geçti. Salı günü 2841 Brezilyalı yaşamını yitirdi. Büyük sayı.
Günlük yani.
Günlük bir günde 2841 kişi. Evet, bu önemli. Yani
atadığı her sağlık bakanıyla anlaşmazlığa düşüyor bu arada. Kendisi atıyor mu, anlaşmazlığa düşüyor. Sonra tekrar
evet,
atıyor.
Bu ilginç. Şimdiye dek ama biraz şaşırtıcı olan aldıkları ve bugüne dek farklı şirketlerle anlaşma yapıp sağladıkları aşı miktarına bakıyorum. 563 milyon doz aşı almış Brezilya. Büyük rakam. Ancak sadece 9.8 milyon kişi ilk dozu almış. 3.6 milyon kişi ikinci dozu almış. Yani aşı var fakat aşılama iyi gitmiyor. Bolsonaro sürekli sorun yaratıyor. Bu arada Brezilya'dan bahsederken Sayın Karabekir Akkoyunlu Brezilya'da görev yapıyor. Bizim de radyoda konuğumuz olmuştu. Başka programlara da katılmıştı. Bir haber iletti. Şöyle ki Brezilya'nın en popüler YouTuber kapısına Bolsonaro'ya soykırımcı dediği için ulusal güvenliğe karşı suç işlediği gerekçesiyle polis dayanmış. Bu haberi verdi. Altına da memleket hasreti çekmiyorum Brezilya'da yazmış. Bu notu söylemek istedim. Şimdi tabii son 3-4 gündür bütün bu pandemi ile ilgilenen insanlar kullanıma giren ve girerken de RNA aşılarına oranla hem saklama koşulları, çünkü buzdolabında artı 2 ile 8 derece arasında saklanması bir avantajdı, hem de çok ucuzdu. Yani onda biri fiyatına 2-3 dolara tek bir dozu, fiyatı böyle olan, düşük olan Oxford AstraZeneca vektör aşısının sorunlarını konuşuyor. Çünkü bu aşıyla ilgili olarak bir takım ülkelerde bir pıhtılaşma nedeniyle yaşamını yitirenler, bu aşı uygulandıktan sonra öyle bir sorun ortaya çıktı, söylendi. Bir dizi ülke, bunları saymak istiyorum: Fransa, Danimarka, Almanya, İtalya, İspanya, Norveç, İsveç, İzlanda, Bulgaristan, Hollanda ve İrlanda, ki bunlara son 24 saatte Tayland ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti de eklendi. Bunlar AstraZeneca aşısının ülkelerinde kullanımını durdurdular. Buna karşılık bazı Avrupa Birliği ülkeleri, Avusturya, Lüksemburg, Estonya, Litvanya ve Litvanya Bu ülkeler ise sadece sorun yarattığı bildirilen seri numaralı aşıları uygulamasını durdurdular. Durdurmayan tek ülke ve yararı zararından bahsedilen, değinilen zarardan çok daha fazladır diyen Belçika oldu. İlginç şekilde Belçika bu konuda farklı davranıyor diğer ülkelerden. Belçika pandeminin başından beri bu küçük Avrupa ülkesi komşularından çok daha farklı politikalar izliyor. Olgu bildirimi konusunda da kendisine özgü ve çok doğru bir karar almıştı Belçika. Söylenen Belçika'daki slogan şu: sıfır risk öldürür. Sıfır risk beklentisi insanları öldürür, böyle bir şey yok diye. Şimdi ne oluyor ne bitiyor AstraZeneca'nın aşısıyla ilgili? Bir kere şunu biliyoruz ki bir takım aşı karşıtları aşı yapıldıktan sonra ortaya çıkan ve nedeni tam açıklanamayan sağlık sorunlarını bir süre önce yaptırılan aşıya bağlarlar. Bu etiyolojisi bilinmeyen dediğimiz, yani nedeni tam olarak açıklanmamış olan hastalıklar genellikle aşı ile ilintilendirilir. Buna örnek olarak işte multiple skleroz ya da otizm gibi hastalıkları sayabiliriz. İşte sizde yakınınızda böyle bir sorun mu var? Evet var. Aşı yaptırmış mıydı? Yaptırmıyor. Ondandır. Düz bir mantıkla, hiçbir bilimsel kanıt olmadan bu tarz bir yaklaşım. Burada da Dünya Sağlık Örgütü ısrarla AstraZeneca aşısının devam ettirilmesini önermekte. Faydası zararından çok daha fazladır deniyor. Bu tehlikeli bir slogan, bu kullanılabilir. Demek ki zararı varmış gibi bir anlam çıkartılabilir. Aslında incelemeler sürüyor ve büyük bir olasılıkla herhangi bir bağlantı bulunmayacaktır bu kıtlaşma sorunuyla. Ve aşılamayı yasaklayan ülkelerde aşıyı tekrar açacaklardır. Şimdi baktığımız zaman AstraZeneca aşısının yasaklayan ülkelerde şimdi bazı sorunlar var. Mesela ilk dozlarını AstraZeneca aşısıyla, bu vektör aşısıyla yaptıran insanlar ikinci dozlarını ne yaptıracaklar? Şimdi aşıya yasaklandıysa, eğer bu aşının kullanımı durdurulduysa, ikinci dozlarını olmayacaklar mı ya da başka aşıyla mı? Bu mesela tartışılmakta. Bazı ülkeler var, İngiltere gibi. Yani İngiltere diyor ki ben 24 milyon dozun uyguladığım 11 milyon dozu AstraZeneca'ydı, hiçbir sorun yaşamadım ben diyor. Tromboz dediğimiz bu damar tıkanıklığı genelde belirtisiz, hani eğer o belirti çıkarsa da biraz ağrı, kızarıklık, ödem, işte bacakta falan ağrıyla seyreden ağır olgularda ancak akciğer embolisi ya da kalp krizi gibi çok ender görülüyor. Örneğin Almanya'da bu tip bir sorun yaşandığı söylenmişti. 1.6 milyon doz aşı uygulanmış, sadece 7 olgu var. Ama bu 7 olgudaki ortaya çıkan bu olumsuzluk, bu tıkanıklık, bu pıhtılaşma sorunu doğrudan AstraZeneca aşısından bağlı yoksa bir rastlantısal bir birliktelik mi? Bunun ortaya konması için çalışmalar sürüyor. Avrupa Birliği genelinde Avrupa'da 5 milyon dozdan fazla AstraZeneca uygulanmış ve 30 kadar tromboemboli sorunu yaşanmış. Peki bu sorun faz çalışmalarında çıktı mı diye geriye dönüp bakılıyor bu güvenilir çalışmaları sürecinde. Aslında 12 tane çıkmış bu sorun. Hani normalde aşı olmayan ve aşıyla ilintisi olmayan insanlarda var mı diye bakıldığında 4'ü aşılanan grupta, 8 tanesi plasebo grubunda. Yani aşı olmayan insanlarda neredeyse iki misli bu sorun çıkmış. Bu toplumda belirli bir oranda, düşük oranda da olsa var olan bir sorun. Bu emboli ve AstraZeneca aşısının ilintisi, bu nedenle bu aşının uygulamasının durdurulması konusu herhalde bir süre gündemi ihlal edecek. Bu arada çok sorulan bir soru, aylardan beri işte BioNTech, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna aşıları gündemdeydi. Batı ülkeleri bu aşıları kullanıyorlar, Rus ve Çin aşılarına onay vermemişlerdi. Onlar da zaten müracaat etmemişti. Şimdi çok işler değişecektir bu AstraZeneca sorunu ve diğer aşılardaki üretim kısıtlılığı nedeniyle istenen dozda aşıya erişemeyen gelişmiş Batı ülkeleri yavaş yavaş Çin ve özellikle Rus aşılarına kapılarını açıyorlar. Biz de genellikle ülkemizde hani bir Batı ülkelerinde bir aşı pasaportu söz konusu olacak ve bu nedenle Çin aşısı yaptırdığımız için Avrupa'ya gidemeyecek miyiz, vize alamayacak mıyız sorunu tartışılıyordu. Böyle bir şey yok tabii. Hani son 24-48 saat içinde yapılan bir PCR testi ya da COVID-19 geçirmiş olmak da böyle bir onayı almak için yeterli olacaktır. Eğer bu konu gündeme gelip hayata geçirilirse. Ancak ilginç olan, Avrupa böyle mi yapıyor? Çin'de tersini yapma kararı almış. 28 Mart'ta sınırlarını açacağını ilan etmiş ve Çin aşısı yaptırmayanlar giremeyecek Çin'e. Böyle bir akım var. Bu da aşı milliyetçiliğinin Çin'den kontr bir karar tartışılması söz konusu.
Hakikat sonrası toplu.
Filistin COVAX üzerinden 60 bin aşı temin ediyor. Önce 75 yaş üstü kanser hastaları ve sağlık çalışanlarını aşılayacaklarmış. Pfizer ve AstraZeneca aşısı. İsrail kendisinde çalışan 90 bin Filistin'i aşılamış ama birçok uluslararası kuruluşun önermesi ve talebi doğrultusunda Filistinlere aşı sağlamıyor. Ben ilgilendirmez. Kendi sorunları gibi bir açıklama yapmış. Bu arada Filistin'e şimdi yedek Rusya'dan 10 bin doz, Birleşik Arap Emirliği'nden de 60 bin doz almışlar. Yeterli değil tabii. Çin'den de 100 bin doz aşı bekliyorlarmış. Bu yılın bilançosuna baktığımız zaman hani birinci yıl doldu geçti artık. Özellikle kadınlar açısından bir takım yaşanan olumsuzluklar şöyle bir toparlandı. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada en savunmasız olanlar en çok acıyı çekti. Geride kalanlar daha da geride kalıyor artık gibi bir açıklaması var. Şimdi Birleşmiş Milletler Kadın Birimine göre dünya genelinde ücretsiz ev işlerine harcanan sürenin pandeminin başlangıcına bu yana arttığını bildiren kadınların yüzdesi %60'a çıkmış. Akut gıda güvensizliği ve karşı karşıya kalanlar tahmin edilen insan sayısı 270 milyon. Dünyada kronik açlık yaşayanlar arasında kadın ve kız çocuklarının payı %70. Çok büyük bir oran. CARE tarafından yapılan bir anket, daha doğrusu iki anket var. Bir tanesi açlığın pandemi sırasında en büyük zorluklardan biri olduğunu belirten kadınların oranı %41. Bir diğer çalışma, bir sonuç yine CARE tarafından bildiriliyor. Anksiyete, stres ve ruh sağlığı sorunlarında artış bildiren kadınların oranı %27. Daha önce de belirtmiştim, pandemi sırasında doğum kontrolü ve aile planlaması hizmetlerinin aksaması nedeniyle küresel boyutta istenmeyen gebelik sayısının 1.4 milyon olduğu tahmin edilmiş. Ve son olarak da küresel olarak cinsiyete dayalı ek şiddet vakalarının tahminin sayısı 15 milyon. Yani kadınlar çok çarpıcı, çok garip bir şekilde dramatik bir olumsuzluk yaşıyorlar. Türkiye'deki haberlere baktığımızda hatırlayacaksınız son programımızda yerli aşı üretecek firma henüz onay kararı bekliyoruz. Daha biz üretime falan başlamadık diye bir açıklama yapmıştı Koçak firması. Ama Ticaret Bakanı sanıyorum Sayın Varak da yerli aşı hedefini açıklamış. Sene sonuna kadar elimize almayı hedefliyoruz diye Nisan'da demişti yetkililer. Ama pek öyle olmayacak gibi anladığım kadarıyla Ticaret Bakanı böyle açıklamış. İzmir için uyarı var. Profesör Serhan Sakarya artı gerçeği bir demeç vermiş ve bir yıllık süreçte işin başında diyor Bodrum, Çeşme, Urla, Seferihisar mavi alanlarda ancak yazın en kırmızı alanları öyle oldu, onlar oldu. Normalleşme başlamadan önce iş yerime her gün 15 dakikada geliyordum. Çok basit, çok yalın bir tanımlama. Ama işte 1 Mart'tan itibaren 15 dakika yerine 45 dakikada varıyorum demiş Doktor Serhan Sakarya. Vaka sayısı en çok artan il Samsun, en fazla azalan il Sakarya. Profesör Kayhan Pala'nın açıklaması var Evrensel Gazetesi'ne. Bir yılın ardından salgının artık kontrol edilemediği aşamaya geldik diyor. Ve hem olgu sayısı hem de test pozitiflik oranı ocağın son haftasından itibaren yeniden yükselişine geçti. Ve yapılan testler içinde pozitiflik oranı %9,5 diyor. Şimdi Sayın Pala bu şekilde diyor ama ben bunu tutmaya başlamıştım. Pozitiflik oranları gün be gün nasıl değişiyor diye. 10 Ocak'ta %3,8 idi. Daha önce de belirttim. Şubat'ta %7'lere çıktı. Mart %8. 13 Mart'ta %10 oldu. Sayın Pala'nın %9,5 dediği oran dün itibariyle de %11 oldu. 11.3 oldu. Yani %3.8'den pozitiflik oranı %11.3'e 4 misli bir artış var olgu sayısında. Çok hızlı bir artışla büyük olasılıkla Nisan ayında bunu söylemek bir karamsar, bir felaket tellallığı falan diye algılanmasın. Nisan ayında büyük olasılıkla biz çok ciddi sayılara erişeceğimizi öngörüyoruz ve hani biraz epidemiyoloji'den anlayan arkadaşlarımız bunun ciddi sonuçları olacağını belirtiyorlar. Nitekim bu konu Bir Gün Gazetesi ilavesinde pazar günü çıkan Sayın Zeki Berk'in yazısında da aşılama konusu ele alınmış. Aşılamanın başlangıçta iyi gittiğini, belki özellikle ilk grup sağlık çalışanları olduğu için orada sorunsuz devam ettiğini ama gün be gün aşılanan insan sayısının azaldığından bahsediyor. Türkiye'de aşı kampanyası başlayalı 63 gün oldu. Toplam uygulanan aşı sayısı dün itibariyle 11.7 milyondu. Ama en çok aşı 18 Şubat tarihinde yapıldı, 435 bin. Ama geçen günler içinde %69 oranında günlük aşılama sayısında azalma var. Bu garip bir şey. Bu azalmanın açıklanması nedenlerinin ortaya çıkarıp bir an önce eski oranlarına varılması lazım.
Özür dilerim. Bir şey vurgulamak istedim. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da aşılanmayan kişilerin 3'te 2'sinin kadın olduğunu açıkladı. Şu ana kadar 65 yaş üzeri kesimin. Bu da ilginç bir veri olarak açıklanmış oldu.
Bunu bilmiyordum. Bu arada yine Bir Gün Gazetesi'nde Emrah Altındiş'in bir röportajı var. Bu röportajda da Türkiye'de açıklanan vakalar günlük 15 binin üzerinde ve bunun Nisan ayında biraz önce belirttiğim gibi 30 binlere çıkma olasılığından bahsediyor. Tabii bilim kurulu üyelerinin burada eleştirilerin hedefi olduğunu da belirtmem lazım. Onların demeçleri var tabii. Bunlar herhalde daha sonra tartışılacaktır. Mart ayından itibaren bu işi yazın bitti, sonbaharda bitti, bayramda bitti. Sürekli bir bitiş tarihi haberi ve müjdesi veriyorlardı. Öyle olmadı. Bu konu herhalde tartışılacak. Şimdi kalan bu 4-5 dakikada farklı bir şey yapmak istiyorum. Bugün 18 Mart günü. Daha önce de belirttim, korona günlerinin birinci yılı. Geçen yıl 18 Mart'ta başlamışız programa. 149 program yapmışız. Bir süre haftanın 5 günü, daha sonra haftada 2 gün program yapıyorduk. Bu süre içinde kimler pandemi kahramanı, ben de onu çıkartmaya çalıştım. Müsaade ederseniz bu isimleri sayıp gideyim programı. Birincisi tabii Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı. Çok gerçekçi, çok mütevazi bir şekilde bana kalırsa Dünya Sağlık Örgütü'nün, benim değerlendirmem, iyi bir sınav verdiği bu sürecin lideri oldu. Uluslararası güçlerin baskısına rağmen küresel dayanışmayı hep savundu. Ve son zamanlarda da aşıların dağıtımında aşı milliyetçiliği sorununa dikkat çekti. Fikri mülkiyet hakkından bahsediyor. Önemli bir kişi. İkinci kahraman bana kalırsa Gonzalo Moratorio. Kendisi Uruguaylı birisi. Montevideo Üniversitesi'nde görev yapıyor. Montevideo Cumhuriyet Üniversitesi ve Paris'teki Enstitü Pasteur'de çalışmış. Virüslerin nasıl mutasyona uğradığı konusunda çalışıyor. İlginç olan, ülkesine 2018 yılında dönüyor ve o günden beri çalıştığı üniversitede virüs araştırmaları yaparken, pandeminin başından itibaren kendi PCR kitimizi üretmemiz lazım, dışa bağımlı kalmamız lazım deyip bir PCR kiti dizayn ediyor ve bugün Uruguay bütün Latin Amerika ülkeleri arasında en az olgu, en az yaşamını yitiren yurttaşı olan ülke ve sokakta görüldüğü zaman herkes Gonzalo Moratorio'yu alkışlıyorlar. Onun yaptığı işler ve katkısı büyük. Bir diğer kişi Katrin Janssen, mRNA aşısını bulan kişi gibi değerlendirmek lazım. Uğur Şahin BioNTech firmasından, kendisini çalışkan, sadece veriye dayanan, az konuşan, gözü pek bir araştırıcı der. Uzun yıllar 2004 yılına kadar bir başka kuruluşta çalışmış, Merck, Waxgen gibi. Kasım'da Uğur Şahin'i arıyor ve ben BioNTech'e gelip bu çalışmalarınıza katkıda bulunmak istiyorum diyor. Hemen kabul ediyorlar. Kendisinin Zika ve papiloma virüslerle ilgili onların aşılarının hazırlanmasında çalışmaları var ve Katrin Janssen'da mRNA aşısının geliştirilmesinde son aşamada katıldığı ekibe büyük katkıda bulunduğu söyleniyor. Bir diğer kişi Zhang Yongzhen, genom avcısı diye geçmekte. 11 Ocak'ta Çin'de dizi analizini yapıp SARS-CoV-2'nin bu sekansını çıkaran kişi. Şimdi önemi nedir? Birincisi bu dizi analizi süratle çıkıp dünya bilimiyle paylaşması nedeniyle hemen hem varyant araştırmaları hem RNA aşıları ya da işte moleküler biyoloji aşıları hem de tanı kitleri hazırlandı. Yani o kişinin yaptığı çalışma ve onun sonucunu bildirmesi, o sekans dizi analizi bütün bu çalışmaların kapısını açmış oldu. Shanghai Public Health Clinical Center'da görev yapıyor. Virüs ile enfekte birey saptandıktan sonra 2019 yılının son günlerinde 40 saat sonra dizi analizini bitiriyor. 5 Ocak'ta bu bir koronavirüstür diye dizi sonuçlarını bir merkez var, NCB, National Center for Biotechnology Information, ona bildiriyor. Nature dergisine makaleyi gönderiyor. Daha sonra çalışma arkadaşı Avustralyalı virolog Sydney Üniversitesi'nden Edward Holmes açıklayalım bunu diyor ve bu yüzlerce yeni RNA virüsünü bulan ekip ki bahsettiğimiz Zhang Yongzhen başkanları bunlar böyle bir katkıda bulunuyorlar. Bir diğer kişi Chanda Prescott Weinstein, kendisi bir astrofizikçi, Harvard'da fizik alanında görev yapıyor. Parlak bir bilim kadını ve Haziran'da siyah hayatlar için direniş, bu George Floyd ve diğer yaşamını yitiren, öldürülen insanlardan hareketle bilim dünyasındaki ırkçılığa karşı bu pandemi sürecinde bayrak açan ve oldukça ses getiren çalışmalar yapan birisi. Bilim ve toplumda ırkçılık ile mücadelenin öncüsü olarak tanımlamak mümkün. Çok ilginç birisi Li Lanchuan. Li Lanchuan bu kapanmaların, lockdown'un mimarı. Kendisi ilginçtir. 73 yaşında ve Zhejiang Üniversitesi'nin epidemiyoloğu. Bakın işin T başında geçen yıl 12 Ocak'ta Wuhan'a gidiyor ve kısa sürede tam kapanma öneriyor. Kendisinin çok bilimsel ve çok inandırıcı, ikna edici biçimde anlattığı projeler üzerine Çin yetkilileri Wuhan bölgesini kapıyorlar ve 23 Ocak'ta uygulamaya geçiliyor. Israrla eğer yayılırsa insanlar çok daha fazla acı çekecek sloganıyla, söyleviyle bu kapanmanın mimarı yönteminin nasıl yapılacağının ayrıntılarını tanımlayan kişi olmuştu. Tabii iki kişiyi de unutmayalım, ondan bitireyim. Jacinda Ardern, Yeni Zelanda Başbakanı. Ülkede sadece 6 kişi pozitifken sınırların nasıl kapatılacağını bildiren, bu politikayı uygulayan ama her şeyden önemlisi tamamen şeffaf bir yaklaşım ile ülkesinin en az hasarla bu süreci geçirmesini sağlayan kişi. Tabii Anthony Fauci'yi saymak lazım. İlginçtir, AIDS konusunda çalışan, 1980'lerden beri NIH'lerin bir bilim insanı. Aslında 88 yılında bir oyun yazarı San Francisco'nun bir edebiyat dergisinde kendisi için aptal ve yeteneksiz gerizekalı ifadeleriyle tanımlamış Anthony Fauci'yi. AIDS ile ilgili ilk söylevleri, ilk çalışmaların nedeni ancak biliyoruz ki daha sonra oldukça gerçekçi, olgun bir yaklaşımla kendisini George Bush ile AIDS çalışmaları için bir kahraman ilan etmişti. Birçok politikacıya çalıştı. Trump'ın şimşeklerinin üzerine çekmişti ama hala NIH'de görev yapıyor. İleride 2021 yılında böyle bir programı 2021 yılında yaparsak listeye Marion Koopmans'ı almak lazım. Rotterdamlı çok genç bir virolog, şu anda görev yapmakta ve onun çalışmaları da çok çarpıcı. Kısaca bu süreçteki bir takım kahramanları Uruguay'dan Çin'e kadar yaptıkları katkılarla şöyle bir onlara merhaba demek istedim. Burada durayım. Varyantlar konusu önemli. Fransa'da dün yeni bir varyant saptandı. Bu varyant işinin çeşitliliğinin ve gelişiminin sonu pek gelmeyecek gibi. Bu da işin doğasında var. Virüslerin özelliklerinden bir tanesi. Hiç de şaşırtıcı değil bizler için. Burada evet, durayım ve size iyi.
Önce sağlıkta ne var? Onu evet, da söylersek.
Önce sağlıkta. Daha önce sizin Güven Güzeldere ile birlikte konuk almıştınız. Eğer yanılmıyorsam Esin Şenol. Ankara Gazi Üniversitesi'nden Esin Şenol konuğumuz olacak bu hafta.
Evet, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Görüşmek iyi günler.
Görüşmek üzere.
Teşekkürler.
Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete.
Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi.
Meksiko milletvekili Deborah Ann Holland pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'na yapılan oylamada 40'a karşı 51 oy ile Biden hükümetinin İçişleri Bakanlığı'na atandı. Holland aynı zamanda Amerika kıtasının Avrupalılar tarafından işgalinden bu yana kabinede yer alan ilk yerli Amerikalı olarak tarihe geçti. Bugün günlerden 18 Mart 2021 Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlük ve Lakotaların Adalet Arayışı programına hoş geldiniz.
Günaydın Ömer Bey, günaydın Özdeş.
Merhaba, hoş geldin.
Hoş bulduk. Şöyle bizim Electric Powwow'la bir başlayalım dedik. Hem de bir kutlayalım buradan İçişleri Bakanlığı'na olan atamasını. Hem de artık yani beyaz ırkçı Amerikalıların biraz bu powwow'lara alışması gerekecek, öyle gözüküyor. Çünkü artık progresif, indijen bir lider var ve İçişleri Bakanı. Ve ülkenin enerji, kamu arazileri, bütün ulusal parklar ve en önemlisi yerli ilişkileri bürosu Deb Holland'a ait. Bundan sonra artık o onu yönetecek. Her ne kadar ben Biden'ın emrinde çalışacağım ve onun ajandasını birebir izleyeceğim dese de onun buraya atanmış olması inanılmaz tarihsel bir dönüm noktası gibi gözüküyor.
Evet, yani yüzlerce yıl sonra ilk defa oluyor. Hem bir kadın olması hem de yerli olması, yani dijen bir olması, tabii, yani görünmemiş
tabii. Yani Amerika'nın işgalinden olay. Bu yana 1851'lerde ırkçı Alexander Stewart'ın İçişleri Bakanı olduğu dönemde biliyorsunuz kendisi aynı zamanda köleliği de savunan bir Güneyli. Yani bütün beyaz olmayan tüm ırkları silip süpüreceğini söyleyen bir insanın İçişleri Bakanı olmasından sonra 2021'de 1851-2021 aradan geçen bu bunca zaman içerisinde neler oldu, neler değişti? Belki hatta Trump'ın başkanlığı bile bu yolu önünü açmış olabilir. Çünkü Biden'ın ofise gelmesi için gerçekten yerli halk inanılmaz bir mücadele verdi. İnanılmaz bir lobi yaptılar. Ve onun arkasında onu son düzlüğe taşıyan aslında yerli oyları olduğu, yerli Amerikalıların oyları olduğunu biz defalarca burada söylemiştik zaten. Bu kendisi de bunun farkında ve bu da bir nevi teşekkür gibi görünse de Deb Holland öyle boş bir kadın değil. Kadın muhteşem bir uzlaşıcı. Kendi New Mexico'da aynı zamanda vekil olduğu dönemlerde, milletvekili olduğu dönemlerde de sürekli olarak kendi çalışma ortamındaki cumhuriyetçileri dahi, onların dahi oylarını alabilen bir kadın. Çok ikna, yüksek ikna kabiliyeti var. İnanılmaz bir taktikçi. Geriden geldi. Biz hep işte Cortez'i konuşurken, işte diğer popüler progresif figürleri konuşurken burada Deb Haaland'ı kimse konuşmuyordu. Ama o aşağıdan kararlı ve istikrarlı bir şekilde yukarıya doğru yaptığı işlerin yanında durarak yükseliyordu aslında. Yani elinde yiyecek kuponlarıyla kızını ve kendisini geçindiren bir anneden tek başına bu işi başaran bir aile liderinden ülkenin İçişleri Bakanlığı'na kadar gelen bir yolculuk. 60 yaşında bir kadının hikayesi bu. 60 yaşında indijen bir kadının hikayesi. Birçok ırkçılığa, birçok zorluğa göğüs germiş ve başarmış bir kadın hikayesi. Muhteşem bir de kızı var, Soma Haaland. O şair, performans sanatçısı, aktivist, çok güzel bir kız. Ve ana kız bu işi başardılar ya, helal olsun. Gerçekten inanılmaz bir yolculuk.
Tabii evet, burada... Bilkem, iznine ben de bir şey ilave edeyim. Yani
lütfen.
Türkçe'de
ben bir... heyecanla anlatıyorum. Beni evet. Çok heyecanlandırdı bu olay.
Biz de epey zamandan beri takip etmeye çalıştırıyoruz, biliyorsundur. Türkçe'de bir terim vardır. Özellikle biz eskiler daha çok kullanırız. Yani ben Deb Haaland'a baktığım zaman onu hatırlıyorum hep. Hükümet gibi kadın derler. Ve bütün duruşuyla. Müthiş bir evet. Etkililiği var yani duruşunda.
Kesinlikle.
Tavrında da.
Kararlılık.
Ben
evet.
Her zaman hükümet gibi kadın olarak düşünüyordum. Şimdi ben de senin kadar mutluyum yani. 500 milyon acre yani aşağı yukarı
tabii,
200
tabii.
milyon hektarlık federal ve kabile toprakları üzerinde idarecilik
evet.
yapacak ve 574 de kabileyle. Evet, bayağı.
Aynen.
Çok önemli yani bir durum.
Çok çok önemli bir durum ve biliyorsunuz daha önce de bahsettik burada, yani İçişleri Bakanlığı indijen topluluklar için çok kritik bir bakanlık. Çünkü bugüne kadar oradan kendilerine kötülük dışında hiçbir şey çıkmayan bir makam
evet.
burası. Ve ilk defa olarak kendilerinden birisi orada. Ama tabii bu mücadelenin sonu demek değil. Yani birçok zaman birçok mücadele çok erken bir şekilde yaşasın tamam artık bizden birisi orada biz rahatlayabiliriz şeklinde dağılıyor. Bunu yapmamak lazım, vazgeçmemek lazım ve işin güzel tarafı Deb Haaland İçişleri Bakanı olmuş olsa da, ki biliyorsunuz mülakatları esnasında sürekli olarak onu, yani özellikle enerji konusunda çok sıkıştırdılar. Hiçbir zaman için evet ya da hayır demedi boru hatlarının kapanması ya da fracking konularında. Fakat sürekli şunu söyledi, çok politik bir, politik olarak seçilmiş bir cümleydi bu. Ben Biden hükümetinin politikasını uygulayacağım. Söylediği şey buydu. Evet, Dublin'ı kapatacağım, hayır şunu yapacağım demedi hiçbir zaman için. Yani kesin böyle siyah beyaz cümleler kurmak yerine benim başkanımın politikası neyse ben onu uygulayacağım şeklinde yaklaştı ki bu da zaten kendisinin aslında bu işlere hiç de yeni olmadığını, çok uzun süredir yani nereden baksanız en az 18 sene yıldır politikanın içerisinde bir kadın. Yerel politikadan başlayıp İçişleri Bakanlığı'na kadar uzanan bir yolculuk bu, demin de söylediğim gibi. Ve neyi nasıl yürütmesi gerektiğini bilen bir kadın. Sizin de dediğiniz gibi hükümet gibi bir kadın, kararlı, vizyonu olan birisi, boş değil. Yani ben birebir Biden'ı uygulayacağım derken şunu söylüyor, Biden'ın politikası ne, bunu unutmamak lazım. 30x30 2030'a kadar. Yani çıkış noktası buydu. Bu ne demek? Ben Amerika'nın %30'unu karada, %30'unu okyanusta, bana ait olan yerleri 2030'a kadar koruma altına alacağım demek. Bu çok büyük bir söz. Yani şu anda belki Yeni Zelanda'yı ayrı tutarsak hiçbir ülkenin bu kadar kesin ve net bir şekilde veremeyeceği bir söz. Tam tersine altını kazıyan politikalar güden ülkelerin karşısında koskoca Kuzey Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin karada %30'unu, denizde %30'unu 30x30 2030 yılına kadar ne kaldı ki şurada koruma altına alacağım. Bu ne demek? Bu, biz Alaska'dan bahsediyoruz. Kuzey topraklarından bahsediyoruz. Bunların otomatikman zaten koruma statüsünde olan yerlerin otomatikman üzerlerindeki Damokles'in kılıcı olan petrol aramanın kalkması demek. Bu birçok ulusal parkın biliyorsunuz Trump yönetiminde birçoğu açılıyordu. İşte maden aramaya açılması söz konusuydu. Üzerlerindeki koruma statülerinin düşürülmesi söz konusuydu. Bunların üzerindeki koruma statüsünün kesinleşmesi demek. Ya bunlar şu anda ya aynı zamanda Biden'ın iklim politikasının en önemli, en anahtar isimlerinden birisi artık Deb Haaland ve o yüzden biraz da zaten bu pozisyona kendisi önerildi ve aldı haklı olarak. Artık Biden'ın iklim politikası konusunda, iklim krizine karşı yapacağı mücadeleden, elini taşın altına koymasından neler yapabileceğini de aslında bir öngörüsü. O yüzden çok önemli.
Evet, ben de bir şey ilave edeyim yani izninle. Yani bu Leona Morgan'la yapılmış çok ilginç bir söyleşi dinledim ve seyrettim dün Democracy Now!'da. Dine kabilesinden ve antinükleer bir aktivist ve aynı zamanda büyük bir organizatör, topluluk şeyi. Diyor ki yani özellikle Deb Haaland için çok ağırlıklı bir, önemli bir seçim diyor ve birçok özellikle de Chaco Kanyonu'nda muazzam şeyler yaptı diyor. Çünkü uranyum nükleer kolonyalizmden bahsediyorlar. 15 evet. binin üzerinde uranyum şeyi var sadece Navajo'ların topraklarında.
Tabii tabii biz bunu defalarca burada biz hatta konuştuk, evet, detaylı da... detaylı olarak madenleri de evet.
Ve şey diyor şimdi yani her şeyi tabii 52. kuşak olduğunu söylüyor yanılmıyorsam Deb Haaland kendisinin yani on binlerce yıldır buranın çocuklarından, tabii torunlarının, canım. Ya torunlarından biri.
Ya anneannesi Deb Haaland'ın büyükannesi, lafınızı kesiyorum. Bu bizim daha önce de bahsettiğimiz Beyaz Amerika politikaları kapsamında ailesinden kopartılarak bu işte Indian Native Indian Schools dediğimiz indijen çocukların toplanıp götürüldüğü ve orada birçok çocuğun kaybolduğu ve öldüğü yatılı okullara ailesinden kopartılarak alınmış bir kadın. Böyle bir yatılı okulda büyük annesi. Daha sonra bu çocuklar, biz bunların hikayelerini burada defalarca anlattık. Okuldan çıktıktan sonra hiç kimseleri kalmamış oluyor. Ailelerini bulamıyorlar. İnanılmaz bir travmadan, travma içerisinde oluyorlar. Ve ondan sonra gelen ailelerin de selahiyetini etkileyen bir durum oluyor bu. Böyle bir zincirden gelmiş bir kadın. Yani hem sizin dediğiniz gibi bu toprakların ilk insanları, yani buradaki buranın gerçek yerlileri. Bu arada Amerikan yerlisi diye bir tabir kullanıyor. Ben Türk basınında biraz baktım ne yazıyorlar, ne diyorlar Deb Haaland'la ilgili. Amerikan yerlisi bana çok ters geliyor. Amerikan yerlisi evet. ne demek? Yani bu bir etiket. Evet, aslında evet. yerli Amerikalı. Yani biz hep bunun üzerine basıyoruz burada. Yerli şeyli, kanlı, canlı, yerli Amerikalı insanlar.
Ya Amerika filan lafı bile yokken onlar çok önceden 10 bin tabii. yıldır orada. Yani Turtle şey de
Island,
diyor.
Kaplumbağa'da evet.
Kaplumbağa'da evet. Leona Morgan da diyor ki yani tabii ki yani bir yerli kadın olarak son derece iyi işler yapacağından hiç şüphem yok, fakat yüzyıllardır ırkçılığın ve politika bütün halkımızı mahveden, yerli kabileleri mahveden politikaları bir kişinin düzelteceğini beklemek de biraz şey olur diyor. Yani jenosit, soykırımlar ve yeniden tabii. yerinden yurdundan etme, ama tarihi değişiklikler yapacağından da eminim diyor, senin de dediğin gibi. Çok
tabii.
ilginç bir dönem bu yani.
Gerçekten çok ilginç bir dönem, umut verici bir dönem. Çünkü yani tamam, biz belki binlerce mil uzakta yaşıyor olabiliriz ama bu kadar büyük bir ülkede ve bu kadar uluslararası politikada ve iklim konusunda, yani Paris Anlaşması'ndan Birleşmiş Milletler'in iklim konusundaki önergelerine kadar bu iş dalgalanarak, yani orada bir şu anda suya bir taş atıldı ve o taşın yarattığı dalgalar bize kadar gelecek, kaçınılmaz bu. Ve biz çünkü bir şekilde Amerika ile çalışmak durumunda kalacağız ve onların uluslararası eksende politikayı nasıl yönetecekleri de burada önemli. Her ne kadar Deb Haaland İçişleri Bakanı olsa da Biden hükümeti eğer bu kadar kararlıysa şunu da bilmesi bildiğini yani düşünmek istiyorum. Orada sadece %30 kendi toprakları, %30 kendi karasularını koruyarak bu işi yapamayacaklar. Çünkü dünyada böyle politik sınırları kaldırdığımız zaman sınırlar yok. Yani biz kocaman bir kürenin üzerinde hep birlikte yaşıyoruz. Yani ben kendi tarafımı koruyayım ama bilmem neredeki boru hattına destek vereyim. Bu böyle bir mantık yok ve bu da zaman içerisinde şimdiden bile yavaş yavaş sesler çıkmaya başladı. İşte tamam siz Amerika'daki boru hatlarını ortadan kaldırıyorsunuz ama Rusya'daki projeyi destekliyorsunuz. Bu ne olacak denmeye başlandı. Bunların konuşulması her ne kadar cumhuriyetçiler tarafından konuşuluyor olsa da biraz Deb Haaland'ı kritize etmek ve altını kazımak için bunların konuşuluyor olması güzel. Buradan da şuraya bağlayacağım. Şimdi gençler organize oluyorlar. Yani onlar hiçbir şekilde hızlarını kaybetmediler Standing Rock'ta. Biz bu koşuculardan bahsetmiştik, Bobby Three Legs'den bahsetmiştik, üç bacaklı Bobby'den. Evet. Ve bunların nasıl bu relay run dediklerimiz uzun
bayrak
soluklu bayrak yarışlarını yaptıklarını ve niçin yaptıklarını, hatta bu koşucuların kabileler içerisindeki eski tarihsel önemine nasıl yetiştirildiklerini burada çok detaylı anlatmıştık. O detaylara girmeyeceğim ama şimdi yeni bir koşu aslında bir süredir üzerinde çalışılan bir koşu 1 Nisan'da başlıyor. Dakota'lardan başlayacak ve bir mektup var ellerinde. Mektup orduya yazılmış bir mektup ve Doppel'ın ve Line 3'ün ivedilikle bir an önce durdurulması. Doppel konusunda mahkeme kararına uyulması, Line 3 konusunda da projenin başlamadan bitirilmesi üzerine bir talep var.
Doppel'ın ne olduğunu bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize.
Dakota Access boru hattı, Dakota'lardan geçen ve Standing Rock'ın yani dikilen kayanın 2016'da orada insanların toplamaya başlanmasından aslında 2014'ten beri oradaki indijen kabilelerin, Sioux'ların karşı koydukları, yapımı, inşaatına karşı koydukları, 2016'da çok başlayarak 2017'nin Şubat ayına kadar çok ciddi bir kalabalığın orada toplandığını ve sadece indijenlerin değil aynı zamanda dünyanın her yerinden ve Deb Haaland'ın kendisinin de gittiği büyük bir buluşmaydı, bir protestoydu, bir direnişti. Ve arkasından da zaten bütün bunlar oldu. Yani eğer bugün Deb Haaland içişlerindeyse bunun arkasında Doppel'daki organizasyon var. Yani Standing Rock'taki organizasyon, insanların bir arada durdukları zaman aslında ne kadar büyük bir güç olduklarını anlamaları var. Bu çok önemli ve aynı zamanda indijenlerin, Amerika, Kuzey Amerika yerlilerinin belki de yaralı dizden bu yana ilk defa olarak bu kadar yoğun bir sesle kendilerini duyurmaları ve hikayelerini anlatmaları var. Yani benim önüme o kadar güzel hikayeler düşüyor ki bunların hepsini burada anlatamıyoruz ama mesela bir anne hamile bakıyor kendisi Lakota ya bakıyor ya diyor benim çocuğum doğduğu zaman ben ona hangi çocuk kitabını okuyacağım? Kitapçıya gidiyor, bulamıyor. Yani kendi çocuğuna kendi kültürünü de anlatabilecek, o kendi kültüründen feyiz verebileceği hikayelerin olduğu uygun bir kitap bulamıyor ve oturuyor kendi kitabını yazıyor. Bütün hamileliği sürecinde kendi çocuğuna, doğmamış bebeğine doğacağı zaman okuyacak hikayeleri topladığı bir hikaye kitabı yazıyor ve şu anda bestseller olmuş şekilde bu kitap. Ya bunların hepsi aslında abartmasız. Çünkü aslında orada ki birliktelikten ve daha sonra bu dayanışmanın ufacık parçaları ayrılıp ülkenin her tarafına hatta dünyanın birçok yerine yayılmasından kaynaklanan ve aynı zamanda internetin de aslında büyük ölçüde desteklediği bir iletişim bu. Bir iletişim ağı kuruldu ve bu iletişim ağının aslında nodlarından, makinalarından, merkezlerinden, hub'larından bir tanesi de Deb Haaland.
Evet, ve nodüllerinden. Yani Deb Haaland'dan daha şimdi yeni bir asıl konuşmaya başlayacağız herhalde. Fakat bir de bu Doppel'ın dışında öbürü Line 3 diye adlandırılan
tabii.
Üçüncü hat üzerinde
tabii,
muazzam
tabii.
Bir mücadele
evet.
Daha
geçen
yeni başlıyor ve
de,
çok
evet.
Kritik o. İstersen kalan bir
lütfen,
iki dakikamızda da
siz, evet.
Ondan bahsedelim.
Jane'den bahsedin biraz, biliyorum
evet,
o sizin.
Gençlik ve çocukluk aşkım olan Jane Fonda muazzam bir, yani hapishaneye birçok defa girmeyi göze
tabii,
alarak.
Tabii, sürekli tutuklanıyor.
Sürekli
evet.
Bu Fire Drill diye ta kitap da yazdı. Harika da bir kitabı var yani.
Harika bir
Jane Fonda
kendisi.
Aşımı da oldum. Bekleme süremi de geçirdim. Evet. Oradayım diye Line 3'e geldi. O geleneksel artık evet. ikinci el giysileriyle, kırmızı mantosuyla hiçbir zaman artık yeni bir şey de almadığını açıklamıştı.
Ne tüketim, güzel bir karar.
Tüketime de karşı. Orada işte Mark Ruffalo'yla, ünlü oyuncularla evet, evet. da filan beraber müthiş bir şey yapıyorlar. En kritik nokta orada şimdi. İki hafta sürecek büyük bir hukuki gibi gözüken ama aslında ırkçılık gırla giden bir mücadele var ve Kanada tabii. şirketine karşı yapılıyor üstelik
evet.
bu.
Aynen.
Ama büyük bir mücadele evet. var değil mi?
Ya çok çok büyük. Zaten biz Line 3'ü geçen bölüm konuştuk. Şimdi bugün araya işte Deb'in seçilmesi falan girdi. O yüzden bir ara verdik ama biz Line 3'ü konuşmaya devam edeceğiz. Bundan sonra zaten önümüzde iki tane önemli, hani menümüzde iki tane önemli haber var. Bunlardan bir tanesi Dapl'ı izlemeye devam ediyoruz. Çünkü Ocak ayında biliyorsunuz gelişmeler var. Buradan da bahsetmiştik kısaca. Aslında şu an gerekiyor. Çünkü mahkeme kararına göre denmişti ki işte çevre kontrol raporu çıkana kadar biz yani bu boru hattının çalışmasının güvenli olduğu ve ordunun üretmesi gereken rapora, çevre değerlendirme raporu çıkana kadar boru hattının durdurulması kararı verilmişti. Fakat bir üst mahkeme o dönem işte Trump döneminde dedi ki yani hani tamam rapor süresince de bu kapasitede çalışabilir. Kapasiteyi artırmasın. Kapasite artırımına başvurmuştu Dapl. Bunun üzerine bütün bunlar tekrardan mahkemede görüşülmeye başlanmıştı. Kapasite artırılmasın ama bu kapasitede çalışmaya devam etsin denmişti. Şimdi bu kararın onu da tabii Lakotalar temize götürmüşlerdi. Temizden Lakotalar için olumlu karar gelince bu sefer Dapl'a olan Dapl içerisinde yer alan yatırımcılardan bazıları bunlar sigorta yatırımcıları. Şimdi şöyle güvenlik sigortası yaptırmadığı zaman boru hattı orada olabilecek en ufak bir sızıntıyı halk kendi vergilerinden karşılamak zorunda. Bunun doğuracağı masrafları. Oradaki sigorta şirketlerinden birisi geri adım attı ve dedi ki mahkeme kararına göre temizden de döndü. Bu işin sonu yaş. Ben artık sana destek vermiyorum dedi. Bu Ocak ayında olan bir şey. Yani Dapl'daki mücadele kıran kırana gidiyor aslında. Ben bunu kitapta da bahsetmiştim. Hani iş evet. davalara ve yasal sürece geldiği zaman aslında bir sessizlik perdesi örtülüyor. Çünkü herkes yasal sürece o kadar vakıf olmayabilir ve gelişmeleri o kadar rahat anlamayabilir. Yani sokaktaki bir eylemi anlatmak daha görsel ve daha kolaydır haberciler için. Ama böyle sıkıntılı bir seri duruşmayı anlatmak o kadar rahat değildir okuyucular tarafından onun algılanması. O yüzden bu hükümet de o dönem en başından beri hep bunu hedefliyordu. Ya biz bu işi mahkemeye bırakalım artık bitmez tükenmez davalar silsilesi içerisinde herkesin kafası karışsın ne olacağı belli olmasın. Ama burada Lakotaların kendi aralarında oluşturdukları bir yasal konsorsiyum var ve avukatlardan oluşuyor. Onlar çok güzel götürüyorlar ve çok güzel de bilgilendiriyorlar herkesi.
Evet,
bu da çok önemli bir gelişme.
De. Evet. Çok evet yani takipteyiz bu nükleer şeyi de bilmiyordum ben bu uranyum meselesinin bu kadar derinlikli
nasıl
olduğunu.
Nasıl bilmezsiniz uzun uzun
konuştuk
burada bir sürü kaç
yeni idrak
ona.
Ediyorum çok korkunç rakamlar var
o
yani.
O zaman önümüzdeki bölüm size bir uranyum artı Line 3 yapalım kokteyl nasıl?
Çok iyi olur peki çok teşekkür ederiz.
Ben Nika. Teşekkür ederim görüşmek üzere.
Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi.
Açık Gazete.
Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar.
Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
Günaydın Tuğba, merhaba.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Ne konuşuyoruz?
Ne konuşuyoruz? Avrupa'da doğum oranlarından bahsederek başlayayım. Hatta size bunu sorarak başlayayım. Korona döneminde sizce Avrupa'daki doğum oranları artmış mıdır, azalmış mıdır?
Acayip artmıştır bence.
Diyorsunuz.
Ben azalmış olabileceğini düşünüyorum.
Evet.
Genel trend uygun olarak.
Evet. Hem de çok ciddi şekilde azalmış durumda. Örneğin İtalya'da Aralık ayına ilişkin bir istatistik var. Doğum oranı %22 oranında düşmüş. Dahası İtalya'da 2020'nin ilk 10 ayında evlilikler yarı yarıya düşmüş. Yani bu evliliklerin de düşmüş olması, hani koronanın etkilerini aslında doğumda etkilerini daha çok böyle son çeyrekte, geçen yılın ikinci yarısında görmeye başladık. Doğum oranındaki azalışları önümüzdeki sene çok daha yoğun bir şekilde göreceğiz. Doğum oranları dediğim gibi ciddi şekilde düşüyor. İtalya'da 2020 yılında 400 bin doğuma karşı neredeyse iki katı 746 bin ölüm var ve İtalya'nın nüfusu artık artmıyor, ciddi bir şekilde düşüyor. Sadece İtalya'da durum böyle değil. İspanya'da mesela yılın tamamında doğum oranındaki düşüş %23. Fransa'da %13. Yine Almanya'da ölümler doğumları yakalamış durumda ve 2011'den itibaren ilk defa nüfus artışı durmuş Almanya'da. Yani bir yandan tabii ki bu hani demografik değişimde şey etkili, ölüm oranının pandemi nedeniyle artması etkili. Bir yandan da örneğin Almanya'da ilk kez geçtiğimiz yıl sınırlar da kapatılmış olduğu için artık göçmen sayısı, yeni vatandaş sayısı azalıyor. O nedenle de nüfus artışları duruyor. Ama Özdeş'in de demin dikkat çektiği gibi bu trendler geçtiğimiz yıl biraz daha keskinleşmiş olsa da aslında çok uzun zamandır süren bir trend söz konusu. Örneğin İspanya'da bundan 35 yıl önce 1975'te bir kadının başına düşen doğum oranı 2.8'miş. Şu anda 2020 yılında 1.2. Yani 35 yıl önce bir kadın yaklaşık 3 kadın 3 çocuk doğuruyormuş. Şimdi hani 1'e yaklaşmış durumda bu oran. Yani bu demografik olarak Avrupa'da çok ciddi bir değişim, dönüşüm olduğunu gösteriyor. Bunun geçen seneki düşüşün sebeplerinden birisi, her ne kadar insanlar evlerine kapansa da çocuk yapmamışlar. Çünkü bütün bu belirsizlik, ekonomideki durgunluk etkilemiş durumda. El País gazetesinden bir yorum. Genç insanların yaşam koşullarını ivedilikle iyileştirmek lazım. İşte kriz bitince asgari ücreti artırmalı ve kötü çalışma koşullarını iyileştirmeli. Konut meselesi de çözülmeli. Yani ekonomi kötüleştikçe genç insanların ailelerinin evlerinden ayrılma yaşı da artıyor. İşte evlenme ve çocuk doğurma yaşı da yükseliyor. Bunların etkilerini görüyoruz.
Tabii hastanelerden de şu anda uzak durulmaya çalışılıyor. Ayrıca COVID'in çocuklara olan etkisine dair böyle çok doyurucu bilimsel araştırmalar yok. İşsizlik vesaire hepsi ertelemeye sebep oluyordur tabii.
Evet, ama aynı zamanda ekonomi herkes için kötüleşmiyor tabii. Yani bir grup, çok küçük bir azınlık da akıl almaz büyüklükte kârlar elde etmeye devam ettiler. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde. Bu da ayrı bir gerçek yani.
Kesinlikle. Bir yandan yani Avrupa'daki gençler orta gelir ve alt gelir grubu ciddi sorun yaşıyor. Ama öte yandan dünyanın daha yoksul ülkelerindeki insanlar için durum çok daha kötü. Ve bu oralarda doğum oranını yükseltiyor. Yani oralarda etki doğum oranını yükseltmek şeklinde oluyor. Çünkü doğum kontrol hapına ulaşmak daha zor. Kadınlar yani trend olarak genel olarak zaten daha genç yaşta evleniyor. Ve bunun yani Avrupa'daki nüfus yaşlanırken yoksul ülkelerdeki nüfusun gençleşeceği ve iki grup ülke arasındaki gerilimi artıracağı söyleniyor. Örneğin hani bir yorum aktarayım. Dünyada en yaşlı nüfusa sahip olan Avrupa kıtasında çalışanların çalışmayanlara oranı beklenenden daha hızlı düşecek. Emeklilik maaşlarını karşılamak daha da ciddi bir mesele olacak. Öte yandan yoksul ülkelerde kaynaklar kısıtlı, altyapılar yetersiz ve bunun tam tersi durum yaşanacak. Genç nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak zorlaşacak ve bu iki grup ülke arasındaki uçurum göç baskısını, toplumsal ve siyasal gerilimleri artıracak diyor buradaki yorumcu. Yani genel olarak hani var olan bir trend devam ediyor ama korona bunu daha da keskinleştirmiş bir şekilde ilerletiyor ve bu bayağı ciddi bir dönüşüm. Böyle evet. Doğum, ölüm ve evliliklerden böylece bahsettikten sonra aşıya geçmek istiyorum ben de. Çünkü Avrupa ne konuşuyor dediğimizde hani biz köşe yazılarını tarıyoruz Avrupa ülkelerinde ve en temel konuşulan mesele işte bu aşıda çıkan aşıyla birlikte görüldüğü söylenen bir takım problemler. Siz demin Selim Badur'la konuştunuz. Ben ona birkaç ufak katkıda bulunmak istiyorum. Bir kısım yorumcu buna karşı son derece temkinli olmak durumundayız ve milyonlarca insana aşı yapmadan önce böyle bir şüphe kesinlikle ortadan kaldırılmalı diyor. Ama bir grup yorumcu da demin Selim Badur'un da bahsettiği gibi aslında bu pıhtılaşma meselesinin ve diğer meselelerin hani son derece küçük oranlarda, hani minimal oranlarda ve aşıyla bağlantısının tespit edilemediğine dikkat çekiyor. İlginç bir yorum Portekiz'den Publico gazetesinden şöyle diyor. Kan pıhtılaşma vakaları her gün milyonlarca kadın tarafından alınan doğum kontrol haplarında da az görülen bir şey değil. Ama bu vakalar kimseyi fazla endişelendirmiyor. Yani hani pıhtılaşma o kadar da ciddi bir mesele değil ve pek çok şeyle birlikte, ilaçla, aşıyla birlikte görülen bir durum diyor buradaki yazar. Bir yandan da şey var, Avrupa'da pek çok ülke bu AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alırken Britanya ülkenin yaklaşık 1/3'ünü hatta 1/3'den fazlasını aşılamış durumda ve orada hiçbir şekilde böyle bir gündem yok. İtalya'dan Corriere della Sera'dan bir yorumcu bu kıta Avrupa'sındaki ve Britanya'daki yaklaşım farklılığını ele alıyor. Diyor ki Anglo-Sakson dünyada bir davranışa zararı görülene kadar müsaade edilir. Kıta Avrupa'sında ise bir davranış zararlı olmadığı anlaşılana kadar yasaktır. Ve bunu Elias Canetti'nin bir sözleriyle açıklıyor. Diyor ki İngilizler açık denizi sever, Almanlarsa ormanı. Yani Almanların ve kıta Avrupa'sının risk almadığını, İngilizlerin ise riske daha açık bir şekilde bu aşıyı kullandığını söylüyor. Aşının genel olarak ama bu mesele şey konusunda çok kritik olarak görülüyor. Yani bu aşının durdurulması komplo teorisyenleri, aşı karşıtları için Tanrı'nın bir lütfu, bulunmaz bir lütuf. Hani bunun genel olarak hem bütün bunlar olduktan sonra AstraZeneca aşısını yaptırmak konusunda insanların çok isteksiz olacağı, hem de genel olarak COVID aşılarını yaptırmak konusunda isteksiz olacağı ve hani bu süreci tersine çevirmenin biraz zor olacağı konuşuluyor Avrupa medyasında. Ve buradan son olarak tabii şeye geçmek istiyorum, basın özgürlüğüyle ilgili bir tartışmaya, gelişmeye diyelim. Avrupa Birliği içinde başta Macaristan ve Polonya olmak üzere bazı ülkelerle diğer ülkeler arasındaki demokrasi, medya özgürlüğü konusundaki gerginlikler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği Komisyonu'nun Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Komiseri Vera Jourova, Macaristan, Polonya ve Slovenya'nın basın ve medya özgürlüğüne yönelik saldırılarına dikkat çekti ve onları buna bir son vermeye çağırdı. Macaristan'da son bağımsız radyo Club radyonun lisansının iptal edildiğini hatırlattı. Burada da konuşmuştuk.
Evet, onu Polonya'da konuşma fırsatı bulmuştuk, evet.
Evet, Polonya'da hükümet, yani zaten medya darboğazda, bir de şimdi üstüne onların reklam gelirlerinden vergi almaya çalışıyor. Bu nedenle Polonya'da pek çok gazete geçtiğimiz haftalarda ilk sayfası siyah bir şekilde çıkmıştı. Ve Slovenya'da da Ulusal Haber Ajansı'nın bağımsızlığının altına oymaya yönelik bir takım hamleleri var hükümetin. Bunları dikkat çekti ve bunların yakından takip edileceğini söyledi Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Komiser. Ben son olarak şey söyleyeyim, Polonya'dan bir gazetecinin genel olarak ülkenin bir resmini çizmiş, onu aktarayım. Gazete Wyborcza'dan yazar diyor ki, hukuk devleti tek parti devletine dönüşüyor. Anayasa Mahkemesi, başsavcılık, emniyet, istihbarat, iktidar partisi PiS'in hizmetine girmiş durumda. Devlet medyası ancak Putin'in Rusyası ya da Erdoğan'ın Türkiye'siyle kıyaslanabilecek utanmaz bir propaganda aracına dönüştü. Biz gazeteciler bağımsız olduğumuz ve gerçeği yazma cesareti gösterdiğimiz için düşman olarak görülüyoruz diyor Polonya'dan bir yorumcu. Tüm bunlar bana biraz tanıdık da geldiği için aktarmak istedim.
Evet, evet.
Böyle.
Peki, çok yani son derece çalkantılı bir dönem Avrupa kıtasında da, bütün bu çalkantının örnekleri de gözüküyor ama bunları takip etmeye devam edeceğiz tabii. Başka da bir bildiğimiz bir şey yok. Çok teşekkür ederiz. Evet.
Görüşmek Gelecek üzere. Hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar.
Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
Evet, devam ediyoruz Tuğba Tekerek'le Avrupa ne konuşuyorum ardından. çok yoğun bir gündemi var. Hem Türkiye'nin özellikle de yeni bir parti kapatma davasının açılması, bir milletvekilinin de meclisten milletvekilliğinin düşürülüp hapishaneye gönderilmesi çabaları ve buna karşı bir direnişin izleri. Çeşitli dünyadan da, uluslararası alemden de, Avrupa'dan, Avrupa Birliği'nden, Avrupa Parlamentosu'ndan, Türkiye'nin içindeki çeşitli kuruluşlardan da tepkiler var. Son bir haber olarak da bu hem HDP'nin hakkında kapatılma davası açılması, hem de şey açısından Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğine son verilmesi hakkında Washington'dan da, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün Price'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili sürecin başlatılması ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine şöyle bir tepki gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri olayları yakından takip ediyor ve internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklamada Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini tedirgin edici bir hamle olarak nitelendirmiş. Oldukça güçlü ifadeler kullanılmaya başladı, gerek Avrupa Birliği'nden gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ve diyor ki Washington, diyor Price, partinin kapatılması haksız yere Türk seçmenin iradesini zedeler. Yani önemli bir darbe olduğunu söylüyor demokratik sürece ve Türkiye'nin demokrasisini daha da baltalar, daha da kelimesi de önemli, ve milyonlarca vatandaşın seçtiği temsiliyet hakkını elinden alır diye gayet kuvvetli bir diplomatik ifadenin ötesine geçen bir ifade kullanmış. Ve açıklamanın sonunda da Türkiye'ye, anayasasına ve ülkenin uluslararası yükümlülüklerine uygun bir şekilde ifade özgürlüğüne saygı gösterme çağrısında bulunuyoruz demiş. Çok ciddi bir krizin içinde zaten şey yoktu. Ciddi bir problemi vardı. Ama bu şimdi büsbütün artıyor demokrasinin gelişmesi umudu açısından da. Yani hatırlanacağı üzere kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuş ve anayasa gereğince genel kurulda okunan tezkerenin ardından Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü. Bir de mesela Artı Gerçek'te yeni bir şey var. Dünya ve Biz programına katılan emekli diplomat Engin Solakoğlu'nun da AKP'nin bir oyun planının olmadığını, çok daha kapsamlı bir operasyonun başlangıcı olduğunu söylemiş emekli diplomat Engin Solakoğlu. Avrupa ve dünya ile yaptığı stratejik hamlelerin arkasında bir plan yok demiş. Böyle bir haber var. Elimizde bazı videolar daha var. Videolardan sesler, değil mi Özdeş? Biraz onlara değinelim şimdi.
Evet, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşürülmesi kararı okunurken protestoların seslerine yer vermiştik. Ardından bu protestolar üzerine bütün diğer partiler, HDP hariç, meclisten çekildiler. Fakat kürsüyü işgal etti HDP vekilleri ve burada kalmaya, genel kurulu terk etmeyeceklerini söylemişlerdi. Bu sırada da Ömer Faruk Gergerlioğlu boşalan mecliste bir konuşma gerçekleştirdi. İyi de bir konuşma yaptı. Onun ses kaydı var elimizde. İsterseniz kendisini dinleyelim şimdi.
Devam edeceğim. 27 yıllık uzman doktorluk hayatımdan sırf Kürt meselesinde barışı önerdiğim için, çatışma dışında barış çözümünün olması gerektiğini söylediğim için ihraç edildim ve her türlü haksız muameleye uğradım, sivil ölüme uğradım, soykırım muamelelerine uğradım, üyesi olduğum derneklerden ihraç edildim, iş bulamadım çünkü iş vermediler, yaşadığım şehirden, başka bir şehirde, Kocaeli'nden Batman'a giderek çalışmak zorunda kaldım. Ama ne insan hakları sorunları konusundaki görüşlerimden ne de Kürt meselesindeki görüşlerimden bir milim geri adım atmadım. Ve sonunda bu millet bize Kocaeli'nden milletvekilliğini tevdi etti. Benim için büyük bir onurdu bu milletvekilliği ve hakkını vermeye çalıştık. Bizi uzman doktorluktan ihraç edip soykırım muamelelerine uğrattıktan sonra bu millet bizi milletin meclisine yolladı. Çok onurlu bir görevle görevlendirdi ve şu anda da devlet ve iktidarın kararıyla, anayasayı çiğneyen yargı kararıyla, bunun manivelası olmuş meclis başkanlığı kararıyla milletvekilliğim düşürülüyor. Yani tekrar hakkı hukuku söylediğimiz için tekrar elimizden ehliyetlerimiz, milletin verdiği irade alınmaya çalışılıyor. Dün ben KHK ile ihraç edildiğim zaman bana bir zarar verebildiler. Çünkü doğru şeyler söylüyorduk. Doğru şeyler söylediğimiz için cezalandırılıyorduk. Şu anda da ben ve tüm arkadaşlarım çok doğru şeyler söylediği için cezalandırılıyor. Her birimiz farklı şekillerde cezalandırılıyoruz. Ama biz yolumuzdan vazgeçmeyiz. Milletvekilliğinden böyle suni kararlarla bizi ihraç etmiş olabilirler. Ama biz yine bu milletin vekili olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bu milletin kalbindeyiz, bağrındayız. Biz tüm arkadaşlarımız koltukların vekili değiliz. Kalplerin, gönüllerin vekiliyiz. Bunu da herkes çok iyi bilsin. Canla başla tüm halklarımız için çalışıyoruz ve Türk ve Kürt halklarının kardeşliğine inanıyoruz. Ve diğer tüm halkların kardeşliğine, hep birlikte A'dan Z'ye tüm dini ve etnik mezhebi grupların eşitliğine, adalete inanıyoruz ve bunun için de mücadeleye devam edeceğiz. Maalesef ki bu meclise 1994'te olduğu gibi, 1999'da Merve Kavakçı'ya yapıldığı gibi kötü bir tarihi gün yaşatıldı. Böyle zulmen bir kararla beni milletvekilliğimden ihraç ettiklerini düşünüyorlar ama yaptıkları sadece bu karar değil, zulmen eski eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ olmak üzere onlarca vekil arkadaşımızı ve partili binlerce arkadaşımızı zulmen cezaevlerinde tutuklu tutarak bizi cezalandırdıklarını zannediyorlar ama şunu unutuyorlar: bizler bu toprakların umuduyuz, bizler bu topraklardaki barışın teminatıyız ve mücadeleye halkımız için, tüm halklar için mücadeleye de devam edeceğiz. Ben tekrar söylüyorum, yaşamak direnmektir. Berfadane jiyane.
Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşürülmesi üzerine yaptığı "Kalacağız, direneceğiz, biz insan hakları savunucusuyuz ve halkların kardeşliği üzerinde mücadelemizi sürdüreceğiz" demesinden, konuşmasından önemlice bir bölümünü, kesimini size dinletme fırsatımız oldu. Orada kalmaya devam ediyorlar. Diğer partiler terk etti herhalde orayı, meclisi. Şimdi son durum böyle. Bir de HDP'ye ayrıca da Yargıtay'ın kapatma davası açtıktan sonra HDP'liler de olağanüstü toplantı yapacaklar bugün mecliste. Ama mecliste kaldılar değil mi? Yani diğer partiler peki terk ederken hoşça kalın dediler mi acaba içeride kalanlara? Yani sonra Allah rahatlık versin, Işıkları da siz söndürürsünüz artık falan mı dediler artık, yani bilmiyorum nasıl bir şey.
Evet, ben de o kadar
tasarruf olsun diye. Yani ilginç bir durum devam etmekte. Yani orada genel kurul salonu olmazsa demişti hatta Ömer Faruk Gergerlioğlu, belki grup odasında sürdürürüz dedi eğer buradan çıkartırlarsa. Tam durumu bilemediğim için böyle ancak spekülasyon yapıyorum ama diğer partilerden herhalde hoşça kalın arkadaşlar, size iyi geceler falan mı dediler?
Şöyle demişler, masalara vurup zarar verdi HDP'liler denmiş. Şimdi Filiz Kerestecioğlu'nun tweetini gördüm. Kendilerini AKP Grup Başkan Vekili bu şekilde itiraz etmiş.
Ha öyle mi? Yani mala zarardan.
Mala zarar, evet. Demokrasiye verilen zarar o kadar, anladığımız kadarıyla. Önemli değil.
Öyle bir zarar mı var? Yok.
Tabii bir anlamda öyle de düşünülebilir.
Ama bir de elektrik tasarrufu da yapmamış oluyorlar tabii. Işıklar açık falan. Neyse, bir sürü insan da görevli çalışmak zorunda kalıyor. Neyse, ama HDP'ye destek mesajlarında trend topic, TT olduğu, TT olduğu yolunda bir haber de var. Gene artı gerçekte. Affedersiniz. Yani Yargıtay'ın kapatma davası açtı ve Halkların Demokratik Partisi'ne sosyal medyadan büyük ölçüde destek ve dayanışma mesajları gelmiş ve TT olmuşlar. AKP'ye de, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de tepki yağmış. Birçok siyasetçi, gazeteci, insan hakları savunucusu, aydın ve yazarla birçok sosyal medya kullanıcısı HDP halktır, kapatılamaz ve Gergerlioğlu yalnız değildir hashtagleriyle, etiketleriyle hem Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine hem de HDP'ye kapatılma davası açılmasına tepkilerini göstermişler. Ve HDP'yi, Halkların Demokratik Partisi'ni sahiplenen paylaşımlar yapmışlar. Birkaç tanesine yer verelim. Tip Milletvekili Barış Atay, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, HDP'ye kapatma davası açılmasıyla AKP-MHP'nin demokrasicilik oyunu da sonunda bitti. Artık herkes için neyin içinde olduğumuz netleşmiştir. Bu açık, affedersiniz, faşizm dönemini dayanışarak omuz omuza aşacağız ve bu faşist bloku tarihin çöplüğüne göndereceğiz demiş. Anavatan Partisi eski genel başkanı Nesrin Naz, kapatın kardeşim, kapatın HDP'yi, 600 kişiye de siyasi yasak koyun, sonuç değişmez. İnsanların içindeki asgari adalet duygusunu yok edemezsiniz. Bu kez milyonlar bir araya gelir, parti kurar, siz yine karalar bağlarsınız. Yargıtay, HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda HDP'nin devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak cümlesi var tırnak içinde. Devleti bir parti devleti haline getirenlere dokunulmazken bu gerekçeyle HDP'nin kapatılması trajikomik olur diyor. Gazeteci Banu Güven de HDP'nin kapatılmasının yanında 600'den fazla HDP'li hakkında siyasi yasak istenmiş. 600'de. HDP'liler gelecek seçimlerde hiçbir varlık gösteremesin isteniyor. Bu kadar seçilmiş hapisteyken zaten demokrasiden söz edilemez. Ama gelecek seçim en antidemokratik genel seçim olabilir diyor. Yazar Murat Uyurkulak da 1995'ten beri HADEP'ten HDP'ye oyumu hep barış, özgürlük, kardeşlik için kullandım. Seçmeni de oldum, üyesi de oldum, müşahidi de oldum. Sandık kurulu üyesi de oldum. 26 yıldır bitiremediniz. Bundan sonra da bitiremezsiniz demiş. Gazeteci Said Sefa da Kürt siyasi tarihindeki partilerin kapatılmasına yönelik kendi yazdıkları raporlarda parti kapatmak çare değil tırnak içinde diye yazmışlar. Bunu yazanlar şimdi HDP'yi kapatmaya kalkıyor. 2023 onlar için hayat memat meselesi. HDP için değil. Onlar için hayat memat meselesi. HDP çok daha güçlü döner diyor. Yazar Mustafa Sönmez de AKP hiçbir haltı beceremese de bir şeyi becermiş görünüyor. Öğrenilmiş çaresizlik zehrini topluma zerk etti diyor. Çürümüş son demlerini çırpınarak uzatmaya çalışan bir örgüttür. AKP korkmayın diye yazmış yazar Mustafa Sönmez de. Gazeteci Özlem Akarsu Çelik de son olarak onu vereyim. Bu akşam da bir HDP temsilcisi olmadan HDP konuşulacak diye bir trajikomik çelişkiye işaret eden bir mesaj yazmış. Evet, şimdi bir ara veriyoruz. Saat 10'u 1 dakika, hatta 2 dakika geçerken son 20-25 dakikamızı da tekrar elimizde kalan haberleri ve yorumları birazcık ele almaya çalışarak geçireceğiz. Şimdi ara.
Açık Gazete.
Açık Radyo Bürosu 95.0, Açık Gazetesi onun ve saat 10'u 5 geçe tekrar beraberiz. Biraz böyle gene uzatmada bunları yapacağız. Destekçimiz Metin Kaygalak'a da çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine dönelim isterseniz.
Tabii Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Çağlayan Adliyesi'ne çağrı yapmışlardı dün. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olan iki arkadaşlarının duruşması vardı. İkisi de tahliye edildiler. Arkadaşlarını almış oldular. Arkadaşlarımızı alıp mücadeleye devam ediyoruz diyorlardı. Ancak Çağlayan Adliyesi önünde bir açıklama gerçekleştirdiler hemen duruşma öncesinde. Onun da bir ses kaydı var. İsterseniz ona bir kulak verelim, sonra devam edelim.
Safımız emekçilerin ezilenlerin safıdır. Mücadelemiz gerçekleri haykırmaktan korkmayanların mücadelesidir. Bu topraklardaki ezilenleri ve emekçileri kürsülerden bağırıp hedef göstererek susturmaya çalışanlara karşı demokratik hak ve özgürlükleri gasp edilenlerin yanındayız. Yanında olacağız, mücadelemizi birleştirip büyüteceğiz. Bugün sahip olmadıkları bir eser üzerinden hukuksuzca yargılanıp tutuklanan Dul ve Selu'yu aramıza katıp bundan sonrası hepimizle diyerek direnişimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tüm kayyumları gönderene, üniversiteden politik olana, tutsak yol arkadaşlarımızı alana kadar ve demokratik üniversiteleri kurana kadar devam edeceğiz. Yüreğimiz yetiyor, gerçekleri haykırıyoruz. Boğaziçi direnişi kazanacak.
Kayyumlar gidecek, biz kalacağız.
Kayyumlar gidecek, biz kalacağız.
Evet, bu devam ediyor Boğaziçi öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin, aslında onu da unutmadan önemli söylemek gerekiyor. Her cuma günü de açıklama yapılıyor zaten. Bugünkünü de daha sonra takip ederiz.
Bu arada yarınkini. Özür dilerim. Oldukça kalabalıktı aslında eylem. Her taraftan katılanlar oldu. Ayrıca elektronik kelepçelerini çıkararak şu anda ev hapsinde olan bir dizi öğrenci ve bu sırada işte gözaltına alınan, tutuklanan ya da diğer direnişçiler de katıldılar. Elektronik kelepçelerini çıkardılar arkadaşlarına sahip çıkmak için. Çağlayan'a geldiler.
Ve o kadar zaten uymayacaklarını da söylemişlerdi.
Evet, bunu söyleyenler de vardı. Evet. Polis bir ara müdahalede bulunmaya çalıştı. Covid-19 tedbirlerini bir kez daha hatırlattı. Çünkü kalabalıktı öğrenciler. Ama daha sonra böyle bir müdahale gerçekleşmemiş oldu. Öğrenciler taleplerini de dile getirdiler. Açıklamalarında Boğaziçi direnişi sırasında gözaltına alınan, tutuklanan bütün arkadaşlarımız serbest bırakılsın diyorlar. Çünkü hala 6 kişi tutuklu, bir de ev hapsinde olanlar var. Tüm kayyumlar istifa etsin diyorlar. LGBTİ artılara nefret söylemine son verilsin ve kulübümüz tekrar açılsın demişler ve polis kampüsten çıkarılsın diyor öğrenciler. Akademisyenler de ama açıklamada bulundular. Zeynep Gambetti profesör Boğaziçi Üniversitesi'nde kendisi yaptı açıklamayı. Bugün burada Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan gayrimeşru rektör atamasını protesto ettikleri için 29 Ocak'ta gözaltına alınan ve sonrasında tutuklu ve tutuksuz yargılanmakta olan 7 öğrencimizin duruşmasına destek vermek için bulunuyoruz. 30 Ocak'tan bu yana 2 öğrencimiz Metris cezaevinde tutuklu, ikisi de ev hapsinde olarak özgürlüklerinden mahrum bırakılmış durumdadır. Kamuoyuna öğrencilerimizin yanında olduğumuzu bir defa daha ilan etmek isteriz dedi Zeynep Gambetti.
Evet, bu şekilde de artık herhalde hiç tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi kalmamış oldu değil mi? Ben yanlış anlamadım.
Evet, Boğaziçi Üniversitesi öğrenci üzerinde evet. Ama evet. Boğaziçi eylemlerinde hala tutuklu ve ev hapsinde olanlar var.
Var, evet. Bir de Boğaziçi öğrencilerinin Çağlayan'da Gergerlioğlu ile dayanışma mesajı yayınladığını da zaten programın başında da söylemiştik, bir kez daha tekrar edelim. Gergerlioğlu'nun yanında onu halkın haklarını savunduğu kürsüden uzaklaştırmaya çalışan kayyum düzeninin ise tam karşısındayız demişlerdi. Onu da belirletelim.
Evet, Gergerlioğlu Berhoya'dan Jiyane diye slogan atmıştı. Onu da söylemişler. Hayat direnmektir. Türkçesini de Gergerlioğlu ısrarla vurguluyor her konuşmasında.
Evet, şimdi hızla günün diğer haberlerinden birkaçına da değinelim. Bir kere öncelikle güzel bir açıklama yaptılar Luisa Neubauer'le. Vanessa Nakate, iki kuvvetli aktivist, iklim aktivisti. Ona değinme fırsatımız fazla olmamıştı. Yani direnmeye devam edeceğiz. Hiçbir güç de bizim elimizden onu alamaz diye bir konuşma yaptılar. Bir şeyi hatırlatıyorlar. Why we fight diye bir yazı yazmışlar. Neden mücadele etmekteyiz, kavga vermekteyiz diye. İki yılı aşkın bir süre Vanessa Nakate ve Luisa Neubauer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda genç iklim aktivisti, iklim adaleti aktivisti diyebiliriz. İklim için Fridays for Future, yani gelecek için cumalar hareketinin bir parçası olarak grevdeler. İşte neden hala devam ettiklerini ve ne için uğraştıklarını anlatan güzel bir mektup yazmışlar. Vanessa Nakate Ugandalı, Luisa Neubauer de Almanya'da, Almanya'dan. Ve yani pandeminin herkesi de eşit etkilemediğini de bu vesileyle görmüş olduk diyor. Seller ve çekirge istilaları Uganda'da mesela diyor Vanessa Nakate. Benim kendi ülkesinden bahsediyor. Covid-19'un etkilerinin yanı sıra bir de sellerle ve çekirgelerle baş etmek zorunda kaldılar. Aynı zamanda pandeminin kendisi de diyorlar zaten doğanın körlemesine, mahvedilmesi ve bütün varlığımızı da, hayatta kalma durumumuzu da riske atan, İşte Kongo'da yağmur ormanları, Amazon yağmur ormanları ve sayısız diğer ekosistemin sırf kar amacı uğruna yerle bir edildiğini, yakılıp yıkıldığını, kesildiğini görüyoruz. Bu da bizi tabii çok daha yakın zoonotik denilen hayvanlardan geçen hastalıklarla yakın temasa getiriyor ve pandemi riskini de artırıyorlar. Bunu zaten Dünya Sağlık Örgütü 10 yıllardır söylüyorlardı. Bütün bu eylemler çok değerli karbon yutaklarını yok ediyor ve zaten hayvancılık endüstrisi gibi, hayvancılık tarımı ya da endüstrisi gibi yüksek emisyon veren, yani karbondioksit ve diğer sera gazları salan endüstrileri için de temizleniyor, açılıyor ağaçlar kesilerek diyorlar. Ve yani bu pandemi sırasında demişler, Dünya, Luisa Neubauer de Almanya'nın durumunu anlatıyor. Dünyadaki en büyük emisyon sera gazı salanlardan karbondioksit ilk ona giriyor diyor. Ve hükümet aktivistlere, Luisa gibi aktivistlere sabırlı olun telkininde bulunuyor. Değişim yavaştır diyorlar ve fazla da insanlardan talepte bulunmayalım diyorlar. Haklı oldukları bir taraf var diyorlar. Yani bu çerçeveye koymak gayet anlamlı geliyor. Eğer Vanessa gibi insanları da görmezden gelirseniz tabii. Ama eviniz yanıyorsa o zaman sabır da pek işe yaramayabilir. Yani yeryüzünün sıcaklığı 1.2 derece Celsius santigrat artmış olunca milyonlarca insan için zaten bu fazlanın fazlası. İklim adaleti de böyle gönüllülük işi filan değildir. Aynı zamanda en çok etkilenmiş bölgelerden seslere kulak verdiğimiz zaman gerçek neyle yüz yüze olduğumuzu gerçekten anlayabiliyoruz diyorlar. Ve eğer ancak bu eylemleri, bu faaliyetleri durdurursanız, bütün bu krizleri çoğaltan şeyleri, gelecekte bir yaşanabilir bir geleceğimiz olabilir, bir şansımız olabilir. Bu pandemi sırasında iklim hareketi bütün dünyada birlikte çalışıyor. Her zamankinden daha fazla ve bu seslere, sessizlerin sesine bir platform olabilmek için, ki insanlar daha fazla dikkat edebilsinler diye. Ama dövüşüyoruz, mücadele ediyoruz çünkü değişim geliyor. Çünkü başka bir dünya mümkün ve dünyayı bir kez daha gözlerimize, birbirimizin gözlerinin içine bakacak bir hale gelebilmenin mümkün olduğunu biliyoruz. Çünkü birbirimiz için çalıştık bunca zaman, nerede yaşıyorsak olalım, zengin yoksul ülkelerde, ve korkuyu öfkeye, öfkeyi de herkes için adil bir geleceğe, hakkaniyetli bir geleceğe dönüştürmek için mücadele etmek mümkün. Biz mücadele ediyoruz çünkü gerçek iklim adaleti bir mitos, bir yalan değil. Onu biliyoruz. Onun için mücadele ediyoruz, dövüşüyoruz. Çünkü boş sözleri, lagalugayı kabul etmiyoruz. Mücadele ediyoruz ve teslim olmayacağız. Sizin de bize katılmanıza ihtiyacımız var diyorlar.
Bu çok güzel bir metin gerçekten. Bana şey çok vurucu geldi. İlk paragrafı hemen ırkçılıkla, aslında ırkçılığa kendi arkadaşlarına, yani Vanessa Nakade'ye yönelik ırkçı ayrımcılığa vurgu yaparak başlamışlar. Hatırlatıyorlar bunu. Bütün dünyanın da gözüne sokuyorlar. Unutmadıklarını belli ediyorlar. Biraz tesadüf olabilir ama 21 Mart'ta dünya uluslararası ırkçılıkla mücadele günü. Bu açıdan da iyi denk gelmiş aslında. 19 Mart'la 21 Mart'ı birleştiren bir metin olmuş. Çünkü 2 yıl önce Dünya Ekonomik Forumu sırasında Vanessa Nagate'nin bulunduğu resimde
fotoğrafında Associated Press, hem de dünyanın en ünlü uluslararası haber ajansının fotoğrafında, evet değil mi?
Onun resmi çıkarıldı. Sadece 3 beyaz gencin fotoğrafı yer aldı. Bunu bir kez daha hatırlatıyorlar. Unutmadıklarını belli etmişler. Hatta şöyle diyorlar. Sadece o değil. Yaptığı konuşma da yer almadı diyorlar. Bence bu, evet, da çok önemli. Çünkü çok resim önemli için işte açı sorunu falan demişlerdi. Şöyle yazmışlar mektupta. Onun hikayesi, onun sesi, onun yüzü, onun acıları ve mücadelesi hiç de hoş karşılanmadı. Kabul edilmedi Dünya Ekonomik Forumu'nda diye. Çok çarpıcı bir açıklama bu. Çünkü iklim hareketi içerisinde önemli bir tartışma. Hala maalesef bir tartışma. Irkçılıkla mücadele belki karşı olan yok ama karıştırmayın meseleleri. İklim hareketini ilgilendirmez, dışarıda bırakalım diye. Hatta bu nedenle Avusturya'da ve İrlanda'da mesela Yeşiller aslında göçmen düşmanı sağ iktidarlarla koalisyon kurdular. Almanya'da da bazı eyaletlerde böyle sağ koalisyonlar içerisindeler. Hatta iklim aktivistleri iklim listesi diye ayrı bir parti kurarak bu tepkisini dile getirmişti. Çok başarılı olamasalardı seçimlerde. Ama bu tartışma var ve 17 yaşında aslında aktivistlerin nasıl hareketin en solunda, nasıl daha radikal olduğunu, aslında bakmamız gereken yerin böyle, dolayısıyla sadece sandıklar değil, bu mücadele önce bize.
Çok ilginç bir şey bu, senin söylediğin gibi. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ırkçılığın nasıl bir iflah olunmaz bir hastalık halinde olduğunu gösteren çok yeni bir örnek var. Trajik bir örnek var aslında. Yani Georgia'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin ırkçılığın en yoğun olduğu eyaletlerinden birinde bir genç adam masaj salonlarından dördünü bastı ve 8 kişiyi öldürdü. Bunlardan 7'si en azından Asyalı kadındı ve tamamen olağanüstü bir ırkçılık cinayeti örneği, bir trajedisi örneği. Fakat daha da çarpıcı bir şey var. Cherokee bölgesinin adı da üstelik yerlilerin bölgesinin adını taşıyor. Cherokee şerifinin ofisinden yüzbaşı rütbesi taşıyan Jay Baker bir açıklama yapmış. Zaten 8 kişi öldüren 6'sı Asyalı kadın. Ben demin belki de yanlış bir rakam verdim. 8 kişiyi öldürmüş, 6'sı Asyalı kadınlar Atlanta bölgesinde. Bu spa deniyor işte mesajda. Niye öldürdüğünü açıklamış polis. Gayet kötü bir, moralsiz bir gün geçirdi ondan demiş. Tabii. Yani bunun ötesinde bir
yalnız
şey düşünemiyor.
Yalnız kurt diyorlar ya, ne zaman bir beyaz cinayet işlese asla terör saldırısı diye geçmiyor. Her zaman yalnız kurt.
Asabı bozuktu işte, çok evet, kötü bir gün, depresyonda demiyor da böyle. Yani 7 Asyalı kadını katletmiş adam, bıçaklarla ve ateşli silahlarla filan. Ve bir de bir toplum kuruluşlarından bir tanesi de şey demiş, ırkçılık karşıtı: eğer siyahsan zaten bir elinde su tabancası varsa öldürebilir polis seni ve üstelik de hadi o da melek değildi ama diye de açıklamalar gelirdi. Ama beyazsan bir dizi asıl kadını öldürebilirsin ve kötü bir gün geçiriyordu, ne yapalım derler diyor. Böyle bir korkunçluk var. Neyse, şimdi çok az zamanımız kalmışken birkaç haber daha var, onları da söyleyelim. Hollanda'da seçimleri, Mark Rutte'nin, Başbakan Mark Rutte'nin VVD partisi arttırarak, hatta büyük bir zafer kazanarak kazanmış olduğu belirten haberler var. Ezici çoğunlukla Hollanda'daki ulusal seçimleri, genel seçimleri kazanmış durumdalar. VVD bir önceki seçimden iki daha fazla sandalye kazanmış. 150 parlamentodaki 150 sandalyenin 35'ini kazanmış deniyor. Tam rakamları daha sonra netleştirince bir daha söyleyebiliriz. Bu ilk gelen haberlerden bir tanesiydi. Bir de ilginç bir şey var. Fransa'da parkur denen bir topluluklar varmış. Ben ilk defa duyuyorum. Biraz utançla da şey yapıyorum bunu. Onlar da ilginç, böyle genç, dinamik gençler, atletik. İlginç, ışık kirlenmesiyle ilgili ilginç bir mücadele geliştiriyorlar. Bunlar kolektifler ve Fransa'da dükkanlar kapanıyor belli bir saatten sonra, bütün Şanzelize gibi büyük bulvarlarda da, çünkü pandemi var, işte sokağa çıkma yasağı vesaire. Fakat dükkanlar bütün o ışıklı tabelalarını açık tutuyorlarmış. Şimdi bir grup insan böyle on the spot kolektifi deniyor bunlara mesela, bir tanesine düz duvara tırmanıp çıt diye kapatıp iniyorlar, böyle filmini çekmişler, videosunu, son derece çarpıcı bir videosu da var, harika bir video yani. Guardian gazetesinde Gabriel Geiger'ın haberi var. Yani bununla küresel ısınmayı durduracağımızı falan düşünmüyoruz tabii diye konuşmuşlar. Ama dükkanların da şimdi giderek daha yüksek sayıda kapatmaya başladıkları ortaya çıkmış. Yani hem enerji tasarrufu hem de ışık kirlenmesi açısından ilginç bir sembolik hareket olduğunu da belirtelim bunun da. Evet, esas olarak şeyler böyle. Covid ile ilgili de Selim Badur'la konuşurken bir şey ilave etmek istiyordum, onu da ekleyeyim bitirmeden. Yetkin Report'ta Selim Badur'un da sık sık atıf yaptığı halk sağlığı uzmanı Doktor Nuriye Ortaylı'nın bir yazısı var. Sağlık Bakanlığı'nın vaka sayılarının şehrin nüfus oranı şeklinde açıklaması olumlu bir adım demiş. Ama gereğini yapmayacaksak haritayı niye renklendirdik diye de bir soru sormuş. Çünkü diyor ki Türkiye şey Türkiye çapında hemen bütün illerde vaka sayıları arttığı halde, mesela İstanbul'da 2 hafta içinde %60'dan daha fazla, zaten yüksek oranlara sahip Doğu Karadeniz'deki illerin hemen hepsinde %20'den daha fazla olduğu halde tedbirlerin o il için 2 hafta önce belirlenen düzeyde kalmasına karar verildi. Bu bütün sistemi bir anda boşa düşürüyor. Sınıflandırma, illeri risklerine göre sınıflandırma, uygun tedbir belirleme filan sistemini. Eğer tedbirler bir ilde enfeksiyonun görülme sıklığına uygun şekilde belirlendiyse, bu sayıya veya renge üstelik bir artışı takiben ulaşan illerin neden uymadığını anlamak mümkün değil. Üstelik bulaşmanın son haftalarda hızlandığı yerler, o risk sınıfında olan ama son iki haftada sayıların düştüğü illerden daha çok tehlike altındalar. En sıkı tedbirlerin bulaşmanın hızlandığı bu illerde uygulanması gerekir değerlendirmesini yapıyor. Ve şöyle demiş, anlaşılan o ki diyor Nuriye Ortaylı doktor, son rakamlarla risk kategorisi yükselen bazı iller, özellikle İstanbul, gözden çıkartılamıyor. Olumlu değil, olumsuz anlamda. Yani bu iller ve ahalisi salgının riskine bırakılıyor ama ekonomik aktiviteleri gözden çıkartılamıyor. Oysa döne döne dediğimiz ve akademisyenlerin de değişik şekillerde gösterdiği gibi, salgını kontrol etmeden ekonomiyi düzeltemezsiniz demiş. Ben de şimdi Boğaziçi Köprüsü'ne bakıyorum, Boğaz Köprüsü'ne ve çılgın bir trafik devam ediyor zaten. Bu şekilde önlemenin, durdurmanın nasıl mümkün olacağını düşünemiyorum bile. Evet, bu şekilde bitirebiliriz. Bu arada son bir haberde İspanya 4 haftada 4 gün çalışılan haftayı denemeye başlamış. Zamanı gelmişti diyorlar Guardian'ın haberi. Bu da ilginç bir haber.
Evet, sol koalisyonun bakalım böyle bir denemesi var.
Denemesi var. Bu da önemli. Tam da şeyin komünün 150. yıl dönümüne uygun düşen bir haberle kapatmış olduk. Bir de parçayla bitirelim isterseniz. Bir parçayla başlamıştık. Şimdi onunla bitirelim. Enternasyonelle başlamıştık. Neyle bitiriyoruz?
Viva la Commune söylüyor. Şimdi,
Viva la Commune, evet.
Fransız histeris, Fransa tarihi şarkısı sanırım bunun Türkçesi. Siz eğer okuyabiliyorsanız Fransızcasından. Bu şarkıyla yine bir komün şarkısıyla son veriyoruz.
Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feriha Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Ve Acar Reisli de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.